Merhaba videoyu severler, retro dünyasını konu ettiğimiz podcast yayınlarımızın yeni bir kaydıyla karşınızdayız. Ben Serkan Aslan, yanımda tabii ki Cengiz Ermiş.
Merhabalar.
Durul Varol.
Selamlar.
Ve Ozan Sarı var.
Merhaba.
Cengiz Ermiş'e YouTube ve Instagram üzerinden Cengiz Retro Game Room, Ozan Sarı'ya Tumblr üzerinden Sunday Picker, bana da Blogger ve YouTube üzerinden Oyun Laboratuvarı adı altında ulaşabilirsiniz. Durul Varol ise an itibariyle sosyal ağlarda herhangi bir hesaba sahip değil. Kendisiyle elaterisi@gmail.com adresi aracılığıyla iletişimi kurabilirsiniz.
Evet.
Ayrıca podcast yayınlarımızda retropodcast.blogspot.com'dan takip etmeyi mümkün.
Aynı adreste de bir adet RSS feed'imiz var. Kullandığınız podcast aplikasyonlarına ekleyerek derhal haberdar olabilirsiniz yayınlarımızda.
Ve dinlediğiniz yayınlarımızın altına da yorum yazarsanız, fikirlerinizi belirtirseniz biz ziyadesiyle mutlu edersiniz.
Niye yorum istiyorsanız, niye ağlıyorsunuz diye de bunu sorgulamazsanız çok sevinirim.
Evet, biz duygulu insanlarız.
Bu bölümde retro oyun sistemlerine ilgi duyanların bu meraka daldıkları zamanki başlarına gelenlerden dem vuracağız. Bunda işte bizim kendi yaşadıklarımız, tecrübelerimiz falan onlardan konuşuruz ama önce isterseniz son kaydımızdan bugüne neler olmuş bir kısaca göz atalım.
Neler olmuş?
Geçen bölüm siz...
Derin bir sessizlik olmuş.
Geçen bölümde siz Cengiz'le N64'ün Hori marka bir... kollarından konuşmuştunuz. Evet. Niye bunların yani bir klonunu da olsa yapmıyor Çinliler demiştiniz. O konu hakkında tam öyle olmasa bile bir N64 kolundan bahsediliyordu.
Bizi bayağı tatmin edecek bir tane şey çıktı. Hani biz Hori değil de bunun en düzgünü bugüne kadar çıkmış Hori. Bari onun klonu çıksın dedim.
Ben şey demiştim mesela şu analog stick parmağımızın evet, altına gelsin ya falan demiştim hatta.
Joystick tarafı, sol doğru tarafa gelse ve yani iki elimizle insan gibi tutabilsek keşke demiştik. Öyle de bir Kickstarter projesi çıktı. Çok da felaket ucuza. $20 katkıda bulunduğunuz zaman bir tane kol ediniyorsunuz. Shipping durumları ne alemde hiç fikrim yok Kickstarter'lı ama $20 bence bu cihaz için
dünyanın yeni yolculuğu.
Güzel bir fiyat. Retro Fighters sanırım evet, firmanın adı. Yani daha önceden de retro hardware için kol yapmış adamlar. Yani şey böyle sıfırdan çıkmış bir firma değil. Düzgün bir şey çıkacağına eminiz.
Ne var yani eski bir şey olarak?
Bilmediğim şeyleri lütfen sormayın Cengiz.
Nereden bileyim abi?
Retro Fighters bilmiyorum vallahi daha önce ne kollar yapmış.
Electronic Games bu bizim bildiğimiz ilkel dönemlerdeki LED'li el konsollarından, el Atari'si dediğimiz zımbırtılardan çıkarttı.
LED ekranlı falan diye düşünmesin yani. LED lambalı.
Ha evet.
Ha tamam.
Olabilecek en ilkel el Atari'si aslında bunlar. Bu genellikle spor oyunu oluyor bunlar. Karakterlerimiz ve topu birer tane bildiğiniz böyle ADSL modemimizin üzerinde olan LED'ler temsil ediyor.
Evet, parlak LED mesela top oluyor. Sönük LED'ler oyuncu oluyor. Daha sönükler rakip takım falan oluyor böyle. Öyle gözünüzü kısıp bakınca bayağı da benziyor yani oyuna falan.
Dit diye ses çıkartıyor. O şekilde yüksek hayal gücü takviyesiyle eğleniyorsunuz. Yani bu Microvision'dan falan çok çok daha ilkel cihazlar.
Benim kanalımda hatta şey bir tanesinin incelemesi var. Mattel Basketball diye yazarlarsa.
Yok görsel zaten ben evet, bunlara gireceğim. Görelim. Ekranda gözüken gibi bir alet. Bunlar tekrardan garip bir şekilde satışa sunulmuş. Artık yani eski retro mevzusunun nasıl sağıldığının en güzel örneği. Hani
ya, sağıldı demeyelim aslında.
Abi ya bak şimdi Atari 2600 cihaz çıkacağı zaman ilk başta söylediğimiz şey abi NES hala oynayacağın oyunlar var. Ama Atari 2600'e sen bir çocuğa ya da yetişkine retro ile çok gönül vermemiş birine tamam, verdiğin zaman siktir lan bu nasıl oyun diyecek adamlar.
River Raid sadece.
Başka ha, evet yok. River Raid oynayacak, yok, Hero oynayacak, var. Pitfall oynayacak. Yani Activision'ları saymazsak manyak manyak bin tane oyun var.
Hem şimdi ilk bakışta nefret etme ihtimali yüksek yani hiç hani oynamadan.
Kolektör bakış açısından sıyrılıp da LED'li böyle bir spor oyunu ne kadar oynamak istersin? Ben aldığım zaman o cihazı yeni yapılmışları kutusunu açmayacağım, duvarımı asacağım. Hani açıp da vik vik vik vik oynayacak halim yok benim.
Zaten sanırım oynansın diye yapılmıyor tabii ki. Fetiş ürün.
İşte yani bu da bitirinlik. Retro'ya olan özellikle son 2 senedir retro'ya olan ilginin sağılması yani. Çünkü evet, yani onun içindeki devre kartı çok da replike edilmesi zor bir şey değildir muhtemelen. Değildir. Çin'e verip de milyonlarca yaptırması çok büyük bir para değildir.
İçerisinde çok basit bir mantık devresi var yani hiçbir şey yok.
O yani orijinalleri analog budur artık. Çok basit cihazlar.
Yine geçen bölümde Nesmini'ye değinmiştik. Bu Nesmini'nin evet, kısaca analog bir çıkışı vardı. Bu hafta içinde ben bunun HDMI çıkışlarını gördüm. Ondan sonra sen şeyden bahsetmiştin Cengiz. Bu Nesmini'leri birebir klonlayan cihazların evet, çıktığından
aslında
bahsetmiştin.
Aslında Durul söyledi.
Evet. Hatta ben ondan konuştuğumuzu falan zannediyordum. Biraz bir şey olmuş. İletişim problemimiz olmuş.
En başta ben Famiclone olanları kastetmiştim.
Evet. O en dandik
demiştim. Hatta şey demiştim. İçerisinde kendine az dikdörtgenleştirilmiş bir içerisinde oyunları da barındıran bir anakart var falan demiştim.
Onun işte, HDMI'lısı çıkmış sonra.
Evet. Dışı da işte aynısının HDMI'lisi çıktı.
Ha, ondan benim haberim yok.
Daha sonra
deyince ben Mini'nin kullanımından bahsediyorum zannetmiştim.
Yok. Şeyin Atari, ama ne Atari 2600'ü? İçinde Famiclone olan o zımbırtın HDMI çıkışlısı.
Yani arkadaşlar, kısacası NES Mini'ye benzeyen birçok cihaz çıktı. Onları bir kenara alıyoruz. HDMI'lisini, HDMI'sızını. Bir de ne çıktı? NES Mini'lerin
Nintendo'nun ürettiği NES Mini klasik olduğunu iddia eden klonlar çıktı.
Yani orijinal Nintendo ürünüyüz diye. Evet,
$60 fiyatı falan da aynı.
Evet, üzerinde ama Nintendo yazıyor. Kutusu Avrupa Nintendo'larla, NES Mini'lerle aynı.
Arayüzü orijinaline çok benzemeye çalışıyor.
Bunları AliExpress, pardon neydi, Alibaba'da aratırsanız bulabiliyorsunuz.
Express'te yok mu?
Var var.
AliExpress'te denk gelmedim de Alibaba'da denk geldim ben.
Gene saçma kod adlarıyla yazıyor çıkıyor.
Evet, değişik değişik. Önceden NES Mini orijinal diye aratınca çıkıyormuş. Şimdi yaratıcılığınızı biraz kullanmanız gerekiyor ürüne ulaşmak için. Yani ürüne ulaştığınızda da mail atıyorsunuz adama. Adam size şey diye cevap veriyormuş. Ben bunu forumda okudum. Az kalitelisi var, çok kalitelisi var.
Eyvah eyvah eyvah.
Kalitesiz yok yani kesinlikle. Bu arada onlara heves edip alan arkadaşlar biraz hayal kırıklığı yaşayabilir. Atıyorum sizin kola ihtiyacınız vardır. İki kol alacağıma bir gideyim Çin'den NES Mini alayım da kollarını orijinal Wii'mde kullanırım, yok NES Mini'mde kullanırım diye düşünüyorsanız, kollarının tamamen kendi has bir standardı varmış. Wii arayüzünü kullanmasına rağmen, yani şekil olarak, soket olarak Wii'ninkini kullanmasına rağmen taktığınızda çalışmıyormuş.
Uyumsuz.
Uyumsuz bir cihaz.
Oyunlar da kötü çalışıyor bu arada.
Tehlikeli derecede benzer işin kötü tarafı.
Yani her türlü kötü kazıklanırız.
Evet, yani $60 $100 verip çakma bir ürün alma ihtimaliniz şu anda ya, ortaya çıkmış.
AliExpress'te $60 yani.
Hayır, AliExpress'ten biri alıp sana satmak isterse sıkıntı.
Evet, o çok büyük sıkıntı. Yani eBay'den işte geçen hafta
zaman,
söylemiştim.
Bu durumda bir expertise gerekli artık.
Bir şey soracağım ben. Peki görüntü gördün mü? Yani hani oyunların görüntü kalitesini falan görme imkanı oldu mu? Videosu ya da fotoğrafı falan.
Videosu güzel bir capture yok. Bu arada güzel bir capture yok. Ekrana
güzel,
kamera tutmuş
güzel
galiba.
Güzel bir capture var. Çok rezil çalışıyor. Ama çok çok rezil çalışıyor.
Ha, içerisindeki evet, donanım arayüzü çok benziyor bu arada NES Mini'dekine.
Aynısı değil. Ama çok benzetmeye çalışmışlar.
Bir animasyonlu falan değilmiş değil mi? Öyle bir...
Normalde NES Mini sanırım 5 oyun birden gösteriyor. Burada 4 oyun var. İşte NES Mini böyle yanlara böyle bir güzel bir kayma efekti var. Bunda bam güm diye geçiyor. Ama yani bana şu an getirsen bak bu NES Mini desem, ben menüde dolaşırken ha bu muymuş derim yani. İyice aşina olmak lazım farkı bilmek için.
Öyleyse şuna gelecektim ben. Şimdi bir NES Mini almak istersen $60'lardan çok çok çok daha yüksek fiyatlar ödüyorsun. Ben maalesef alacağım diye çıkarsam belki $150 falan ödeyeceğim. Evet. İyi birine denk gelirsem. Bunu kabul ederek de almayı tercih eden adamlar olabilir. Ya ben zaten NES Mini alırsam $200-$300 vereceğim. $60 bu klonunu kabulleniyorum ben diye alabilir.
Ama şöyle bir şey var. Kutusunu açmayacaksan kabul. Açıp oynamaya kalkacaksan gerçekten çok kötü çalışıyor.
İçerisinde bu NES oyunları vesaire oynatan böyle hani basit emülasyon yapan MP4 çalarlar vardı ya bir ara. Onların donanımı var diyorlar. İşlemci ve RAM kapasitesi olarak. Onun içerisindeki donanım var diyorlar yabancı forumlarda.
Yani oyunlar aniden gereksiz yere, yani hiçbir sebep yokken çok fena yavaşlıyor. Ondan sonra normal çalışmaya başlıyor. Sonra tekrar yavaşlıyor. Hani standart alıştığımız NES kasılmaları değil. Hani ekranda fazla sprite falan olduğu zaman kasılır ya NES. Öyle bir şey değil. Kafasına göre oynanmayacak şekilde yavaşlayabiliyor bu cihazlar. Kutusu da şey, dışarıdan bakıldığı zaman da belli edilecek bazı şeyleri var. Red flag derler ya hani. Belli edecek bazı noktaları var klon olduğuna
ya
dair.
Ya benim hani beni sıkıntıya sokan düşünce burada zaten hani Alibaba'dan senin dediğin gibi bunu kabullenip alan adama acımam ben de.
İkinci el olarak.
İkinci el hani biz NES Mini aldık da artık satıyoruz ya da elimde şu kadar stok var işte $75 vereyim kardeşime gibi yaklaşımlara kurban gidecek olanlar için üzülüyorum.
Yani baksınlar cihazların şeyine, farklarına.
Yani çok yakın zamana kadar bizim de haberimiz yoktu ki şeyden. Yani böyle bir klonun olduğundan.
Ama sana biri $75 getirse, satmaya çalışsa sen kullanırsın. Sen almazsın yani. Yani birazdan
artık,
konunun içinde
artık
de
kullanırım.
Konunun içinde de değineceğiz. Yani alışveriş yaparken de bazı şeyleri, ulan bu niye $75? Millet yok satıyor. Zaten almazsın yani. Abi, senin gibi adam almaz.
Podcast'te başladığımız gün NES Mini konuşuyorduk. Geçen sene hala NES Mini konuşuyoruz ve Nintendo hala bundan üretmeyip de böyle gerizekalı heriflere para kazandırıyor ya.
Evet.
Çok garip bir durum değil mi bu?
Şey soracaktım.
Ve açığı yaratan da kendileri. Kendi işte tabii canım.
Hani açığı yaratırsın da şey, yani açlığı yaratırsın niye birden sonra bir şeyler vereyim.
Bak Nintendo da satsa bunu $60 satacaktı. Evet. Bu adamlar da $60 satacaktı. satıyor.
Onu diyecektim. Nintendo NES Mini'nin içindeki donanım, hani bir fikriniz var mı? Çok pahalı bir şey.
Yok be abi. Değil. ARM işlemcili bildiğin standart şey işte. ARM işlemcili. Cep telefonu gibi bir şey.
Game Boy Advance'dan belki de daha ucuz bir donanım var içerisinde.
Şimdi yani ARM işlemcili bir modeli bu Çinliler de istese kötü değil. İyi bir klonunu yapabilirlerdi. Onu yapsalar belki daha da çok alacaklar. Yani belki buradan aramızdan 2-3 kişi gidecek alacaktı onu.
Yani şey de olabilir. Mesela
yasal mevzular belki çok çok benzetmeye mi sıkıntı çıkartıyor?
Abi, ne Nintendo yapıyor?
Bu kadar benzetmişsin. Yani.
Nintendo adı yazıyor. Yanılmıyorsam şöyle bir şey yapıyor.
Ozan doğru söylüyor. Adı yazıyor. Doğru, yani. Nintendo yazıyor.
Ben şöyle bir donanım yapacağım. Bana şu özelliklerde bir işlemci lazım. ARM bunun üstünde çalışmaya başlıyor. Diyor ki senin için şu iki ürünümüzü birleştirdik ve bir çip haline getirdik diyor. Tamam diyor Nintendo, biz bunu bir test edelim falan diyor. Yani böyle şeyler oluyor.
Tam da olgun bu cihaz şu anda NES Classic, yani bassan daha da basarsın tabii, tabii. Yani.
İşte onun filmi, projesi var adamlarda. Ondan istediği kadar basabilir şey.
İşin güzel tarafı ne biliyor musun?
ARM film.
Şu an SNES Mini gelecek ya. Bak ben Çinli olsam N64 Mini şu andan basar satarım.
Yani.
Sıkıntı, geçerim.
Sıkıntı yani. ARM cephesinde olabilir. Yani sen Çinli ARM'a gidip dese ki biz de yapacağız NES Mini, işte bize de ver bundan falan filan dese, abi Nintendo ile aramı bozdurma benim diye.
Belki anlaşma bile vardır. Bozma yani. Değil. Doğru, hukuksal olabilir. Da bir şey olabilir yani. Doğru doğru. Sırf ondan değil.
Mesela o bir tane Pong klonlarının türemesiyle ilgili bir bölüm yapmıştım ben kanalda.
Çok ilgi almıştı o çok, videonun.
Evet ya, çok üst üste izledi millet onu. Nasıl şartlı. Orada mesela ne vardı? Atari ile Magnavox gidiyordu çeşitli firmalara. Diyorlardı ki bizim böyle bir donanımımız var. Bunu tek çipe indirmek istiyoruz. Ama kimseye satmak yok diyorlardı. Diyorlardı ama satıyordu firma yani. Baktığın zaman ve ismi adı köküye çıkmıştı firmanın.
Başta tatlı para var çünkü ama ondan evet. Sonra kendi bindiklerinden kestiklerinden.
ARM bence o pozisyona düşmemek için o donanımın işlemcisini onlara satmayabilir.
Gündemden, yani gündem demeyeyim de son podcast'ten bugüne gözümüze takılan bunlar da kaçırdıklarımız.
Değildi. Vardı bir tane daha.
Ne vardı? Ben onu not almamışım.
Sonic Mania diye bir oyunumuz çıktı.
Ha evet, sonradan eklemiştik onu, ben notlarımın arasında
Sonic
almamışım.
Sonic Mania dün çıktı sanıyorum. İncelemeleri bugün dökülmeye başladı. Sega çok uzun süredir Sony'ye bildiğiniz gibi kötü davranıyordu abi. Hani Sony'nin özellikle 3D oyunları evet. Gerçekten çok kötü ve hatta alay konusu olmuştu insanlar. İşte Sonic Boom ilk çıktığı zaman %30 puan almıştı. Şimdi %60 civarlarında biraz bugları düzeltilince. Yani çocuk oyunu gibi bir şeye çevrilmişti. Ve gerçek Sega fanları da şu anda yaşını başını almış. İşte 30-40 yaşında adamlar yani Sega'larında oynamış insanlar bunu.
Bizim yaşlarda işte.
Sega'da en sonunda nihayet düzgün bir iki boyutlu Sonic oyunu yaptı. Bu neden önemli bir şey? Çünkü Sega çok uzun süredir işte Nintendo DS'e ya da Game Boy Advance'e ya da bilgisayara, PlayStation 2'ye, GameCube'a yaptığı Sonic toplamalarındaki emülasyonlar, işte Sonic 1-2-3'ün Sonic Classics ismiyle topladıkları CD'ler, oyunlar bile gerçekten çok kötüydü. Oynanacak gibi değildi.
3D oyunlar da zaten.
Ha, 3D oyunları geçti.
Hani onlar zaten kötü.
Eski yani herif kendi legacy şeyine, nesine. Herifler kendi tarihine düzgün davranmadığı için artık yani Sonic 1-2-3'ü başka bir konsola çıkartıyorsun. Gidip para alıyorsun Sega lisanslı. DS'ine bir takıyorsun. Oynanacak gibi değil. Çok kötü. Evet. Ne save çalışıyor ne bilmem ne oluyor yani. Bu kadar rezil durumdan şu an böyle bir çok başarılı bir oyun gelmesi iyi bir şey. Oyun bu arada güncel bütün konsollarda var. Switch, Xbox One, PlayStation 4 ve Microsoft'ta çalışıyor. Oyun Sonic...
Microsoft dediğin PC mi?
PC.
Bazen bu sıkıntılar şeyden de olabiliyor. Yani Sega böyle mi yaptı bilmiyorum da. Mesela ben oyun firmasıyım. Bir IP'mle veya bir franchise'ımla çok büyük isim yapıyorum. Ama sen diyorsun ki, sen diyorsun işte DS'sin. İşte Nintendo geliyor bize de çıkar. Sony diyor bize de çıkar. Ben ne yapıyorum? Şımardım ya. Bunların portuyla kendimi uğraşmıyorum. Birine veriyorum. Siz bir yazılım firmasına diyorum ki siz bunları buna port edin. Başka bir yazılım firmasına diyorum ki siz de Sony'ye port ediverin. La ben de Astro oturayım. Yeni çıktım. Perliyim gibisinden. Tribe giriyorsun.
Kalite kontrol diye işte, bir şey var ama yani.
Sega'da yok uzun zamandır. İlk çıkında yok zaten.
Bu yeni oyunda
olmadığı için o kadar.
Sonic 1-2-3'ten sanıyorum level'lar var. Ama bunlar direkt şey değil. Alıntı değil. Remaster şeklinde. Geniş ekranda güzel güzel oynanabiliyor. Hatta sprite'lar falan da değişmiş. Yani pixel art gibi değil. Tam 16 bit tadında değil. Aralara da yeni bölümler serpiştirilmiş. Çok yoğun bir şekilde olumlu tepki aldı bu oyun insanlardan. İlk günlerde. Milletin dediği de hani şey, eski bölümleri, eski stage'leri tekrar oynanabilecek kadar güzel yapmışlar. Ama yeni bölümler çok az yani. Böyle 3 tane eski bölüm oynuyoruz. Sonra yeni bölüm gelsin diye bekliyoruz. Ama yeni bölümler o kadar güzel ki yani eski bölümleri de hevesle oynuyoruz tekrar diye söylüyor insanlar. Bu da Sega ve Sonic için iyi bir şey artık. Çünkü Sonic artık oyuncular arasında çok dalga geçilen bir yerde olduğu için, hatta işte Game Grumps'ın falan bayağı bir şey vardır, takip edenler bilir. Heriflerin belalısı olmuştu Sonic artık. Sonic adını kurtarmak için güzel bir hareket. Çünkü Sega'nın elinde de Sonic'ten başka bir şey kalmış gibi gözükmüyor şu anda. O kadar kült.
Çok yardımcı oyuncu pozisyonundaydı yani uzun zamandır.
Sega ve ve Sonic'ten bahsederken aklıma geldi. Bu sonbahar aylarında AT Games'in yine şeyi çıkacak. Bu HDMI çıkışlı, SD kart girişli, kablosuz joypad'ler olan bir Genesis modeli çıkacak. O daha önceden bizim konuştuklarımız mıydı yoksa ayrı bir model mi bu?
Ya benim bildiğim, şimdi AT Games onda bir sürü çıkarttı. Bu yeni çıkacak olan.
Gibi çıkarttı.
Evet, AT Games bir sürü çıkardı. 30 oyunlu, 40 oyunlu, 60 oyunlu.
Genelde mesela bana dandik statüde oyunlar olarak geldi.
Onun konsollarında bazıları gerçekten çok güzel. Bir seri çok iyi. 6 tuşlu olan güzel mesela. 3 tuşlu olan, ikisi de bu arada Sega klonu. İkisinde de SD kart girişi var. Kendi ROM'larını oynatabiliyorsun. AT Games ikisi de aynı fabrikadan çıkma. Kırmızı olana yanlış çözünürlük ekran taktıkları için oyun shimmering dediğimiz böyle bir özellikle kayma yapan, işte scroll eden oyunlarda çok saçma bir titreme yapıyor. Yani
yanlış interlace gibi bir şey
aynen var. Aynen öyle. Yani o yüzden de AT Games yeni bir konsol yaptı dediğin zaman çok da iyi olabilir, çok da kötü de olabilir. Bunu görmeden bilemeyiz. Kalite devamlılığı çok sağlam olan bir marka değil maalesef. Tektoy deseydin hepsi boktan olur derdim ama.
Tektoy aslında
çıkartacaktı aslında değil mi? Yeni çıkarttı, bir kanda çıkartacak. İşte, çıktı mı o?
Brezilya'dan Nijerya'ya çıkartmayacağız dedik ya. Lütfen podcast bölüm 1.
Hadi ya. Ben eski podcastleri akşam dinleyeyim sırada. Kütüphaneyi genişleteyim. Yavaş yavaş konuya geçelim ama geçen podcast'te biz hani böyle dedik ya, yorum yazın, yorum yazın. Orada sorular geliyordu. Biz de dedik ki bu soruları podcast bölümlerinde birer ikişer araya serpiştirerek yanıtlayalım. Son podcast'te Aybek Çete bize şunu demişti.
Tek atımlık bir barutunuz var diyelim. Hangi konsola alırsınız retro olarak?
Ben başlayayım o zaman. Bugün benim çenem açık.
Tek bir tane ama.
Ya tek bir tane iki senaryo yaratmayı istiyorum ben. Çünkü böyle bir gönül bir de mantık durumu var. Gönül benim Super Nintendo diyor abi. Ama mantık Wii diyor. Çünkü Wii'yi modladığımız zaman içinde Wii, GameCube oyunlarının ikisini native olarak oynatabiliyorsun. İşte geri kalan emülatörleri de kattığın zaman bayağı bir konsolun olmuş oluyor. Hani ıssız adaya düşsen yanına götüreceğin konsol ne olurdu dedikleri zaman ya Wii U ya da Wii emülasyon bakımından. Ama abi gönlün en çok hangi retro konsola kayıyor dediğin zaman da PlayStation ve SNES arasında dövüşüyorum. Bir gün biri galip geliyor, öteki gün öteki galip geliyor.
Valla el konsolu ev konsolu diye ayırmış mı?
Hayır. Retro olarak tek atımlık barutunuz var demiş.
DS serisinden bir cihaz. Özellikle Game Boy Advance girişli olan.
Gitti benim sevgilim çaldı.
mesela el konsolu olarak değerlendirdim madem ben de hani kurul ev konsolu olarak değerlendirdim. Şimdi DS aldığınız zaman içerisine Game Boy Advance oyunlarını takabiliyorsunuz.
Light.
Barutunuz işte
DS Lite alırsak.
Ha DS pardon. DS Lite yani alırsak alıp ve alamasınlar. İlk DS.
Evet.
DS alırsak. İlk çıkan Fat DS ya da DS Lite alırsanız. Onun altını çizelim. Game Boy Advance girişi oluyor ama normal Game Boy kartuşlarınızı çalıştıramıyorsunuz bunda.
Yeter artık demiş. O kadar da hayır, geriye uyma.
Ama onunla iş onunla bitmiyor. Goomba diye bir emülatör var. Bu Goomba emülatörleri eğer elinizde bir Game Boy Advance flash kartı varsa Game Boy Advance formatında toplama kartuş gibi ROM'lar yaratabiliyorsunuz. Ve gerçekten çok iyi oynatıyor. Büyük ihtimalle içerisindeki donanımı optimize bir şekilde kullandığından, yani o Game Boy'dan aldığı özellikleri, sonuçta onun Game Boy tarafı da var yani DS Lite'ın normal Fat DS'in. Oradan aldığı özellikleri direkt kullanabiliyor. Yani full emülasyon olduğunu düşünmüyorum ben.
Çözünürlükten bence güzel çalışıyor. Ben de dikkat ettim. NES oyunlarını çok kötü çalıştırırken DS, kendi işlemcisi olmayan flash kartlarda, Game Boy oyunlarını gerçekten çok güzel çalıştırıyor. Çünkü Game Boy oyunlarını ekranın ortasında aldığın zaman herhangi bir scaling yapmanı gerekmediği için birebir PAL direkt emüle ediyor.
Evet, scaling de yok bu arada. Hani ekrana yayayım bilmem ne. Çok keskin bir şekilde, çok okunaklı, çok güzel bir şekilde Game Boy oyunlarınızı Game Boy Advance makinalarınızla oynayabiliyorsunuz. Yani Game Boy Advance çalıştıran. O da emülasyonla mümkün oluyor. Tabii bu emülasyon için ne lazım? Bir flash kart lazım. Tabii şimdi Nintendo DS'imizi aldık. Bir tane flash kart gerekiyor bize bu durumda. Bu flash kartımız ne olacak mesela? Easy Flash popüler.
Easy Flash popüler. R4i Gold hala satılıyor bir şekilde.
Üstüne R4 takarsanız sanırım R4 üzerinden de Game Boy emülasyonu yapabiliyorsunuz. Evet. Yani iki seçeneğiniz var orada. Diyelim ki elinizde bir Game Boy Advance flash kartınız yok. R4'ün içerisine bu sefer DS uzantılı bir emülatör atıp ROM'ları direkt okutabiliyorsunuz. SD kartın içerisinden direkt okutabiliyorsunuz. Tabi zaten R4 var içerisinde. İstediğiniz bütün DS oyunlarını da oynayabiliyorsunuz eski donanımda. Eğer R4 kullanacaksanız eski bir DS cihaz kullanmanız zaten işinize gelecektir. Çünkü içerisindeki yazılımlar da eski olduğu için bu cihazların R4 kartlara karşı daha savunmasızlar. Çünkü güncellenmiş DS ürünleri zaten DSi veya daha sonra neler çıktı DSi, XL vesaire. Bunların içerisindeki yazılımlar bazı R4 kartlara karşı bağışıklığa sahip ve taktığınız zaman okumuyor maalesef.
Cengiz de benim cevabım gibi daha stratejik, daha çok oyuna ulaşmalı bir cevap seçti.
Yani bu barutun kısıtlı olmasıyla ilgili durum.
Evet. Ozan sence?
İki arkadaşımız da çok güzel örnekler verdi. Yani Durul'a V'de katılıyorum. Cengiz'e DS'de katılıyorum. Ben biraz daha böyle ucuz yoldu tavsiye vereceğim. 8 bit'e yönelmesini tavsiye ederim.
Hayır, sen ne alırsın? Ben, senin için. O, ben niye yöneleyim diye sormuyor. Senin tek atımlı barutun var. bir şey tercih et. Kendin
tamam okey. Gene 8 bitten gidelim. Tamam. Hatta çok şey olmayacak. Markacı olmayacağım. Micro Genius'un çok güzel çalışan modelleri var piyasada. Çok leş olan modeller de var. 502 bulup çok güzel bir 502 modelini bulup Micro Genius'un. AliExpress'ten de 500 liralık bir kartuşla hayatını
30 liraya kapattın işi.
30 liraya kapatır. Yani kartuşla beraber 60 liraya kapatır.
Yok, kartuş dahil 30 liraya kapattın.
Doğru.
Micro Genius'un da bir pazarından aldın.
Ne olur bunun sonunda bir sene sonunda NES kurusu olur çıkar ama
yani, tabii canım yani o güzel bir oyunu yersin bitirirsin.
Ben seçersem
PlayStation 2 diyeceksin sen sus.
Benimki şey işte senin ilk başta söylediğin romantiklikten Mega Drive derim. Çünkü Mega Drive benim Mortal Kombat'ı arcade sonunda Atari sonunda oynarken vay bunu evde de oynayabilirmişiz deyip de tutturup aldığım ve ondan sonra çok vakit geçirdiğim bir cihaz. Ayrıyeten de bu sene bayramda işte yazlığa gidince Gülferlerimize el konsolları işte PS Vita'yı aldık, 3DS'i aldık. Bir de o Ozan'ın Bit Pazarından bulup bana getirdiği Tetris Plug and Play'i aldık. O Tetris Plug and Play'de saatler geçirdik ve tek oyunun hani yokluğunda o oyun devamlı oynarsın ya üstünde saatlerce günlerce. O kadar tatlı geldi ki bana. Diğer işte Wii'de yüzlerce oyun var. Açıp çok bakmıyorum. İşte öbüründe PlayStation 2'nin içine 1 terabaytlık hard disk gömdüm. 250 tane oyun var. Açıp bakmıyorsun ama kısıtlı imkanlar orada bana çok daha fazla keyif verdiğini anladım. O yüzden Mega Drive'ı tercih ederdim ben.
Evet, retro konusunda bu kısıtlı imkanlara tekrar dönelim. Çok kritik bir nokta bu bence. Gene tekrardan şeyle o eski oyunları oynayabilmek için çok önemli bir şey.
O zaman konuya
soru için yavaş. Teşekkür ederim.
Aybek Çete göndermiş soruyu. Kendisi hepimizi böyle yakından takip eden bir arkadaş. Biz Gülfer'le korku oyunları oynuyoruz. Her yayına gelir. Yayın olmadı mı abi oynamıyor musunuz? Ne ayaksınız der. Cengiz'in tüm videolarını seyreder. Sizleri de evet, o hani demiştim ya bir arkadaş soruyor devamlı kendisi. Durul'la Ozan'ı da soruyor. Evet konuya geçelim o zaman. Bu bölümde retroya merak salıp daha önce bu konu hakkında hiç tecrübesi olmayan ama ben retrocu olmak istiyorum. Anne sabah bir kalktım baktım retrocuyum diyen arkadaşlardan bahsedelim.
Güzel.
İlk önce şunu sorayım ben. Ben daha önceden hani bu retro oyun konsollarını bu kadar merak salmazken retro kelimesini ilk forma koleksiyonunda retro jerseys diye görmüştüm. Ula bu retro nedir ki dedim açtım baktım. İşte eskimiş eskiye duyulan işte objelerdeki özlemle falan hala güncelliğini koruyan tasarımlar falan filan geçmişti. Siz, gerçi sen Cengiz İngilizce öğretmişsin, Durul sen İngilizce eğitimi aldın da bu retroyu bugünkü anlamıyla nerede duydunuz, nerede kullandın?
Abi benim şöyle oldu.
Algıladığımız yani bizim bu bizi dinleyenlerin
yani video oyunları tarzında. Kategorisindeki retroyu. Abi şimdi benim için 8 bitlik dönem hiçbir zaman geride kalmadı. Yani ben 8 bitken de oynuyordum. İşte bilgisayar aldık. Ben gene bir gün bilgisayar oynuyordum. İşte fırsat bulunca gene kasetimi takıp Atari'mi oynuyordum. Daha sonra üniversiteye giderken kasetimi, Atari'mi sakladım. Tabii onu bulup birilerine peşkeş çekler. Gitti yani onlar. Nereye gittiklerini de hiç bilmiyorum. 11-12 tane çok özenilerek saklanmış güzel oyunlar. Gittiler. Yani o zaman onlar dağıtılmasaydı benim hala çocukluğumdaki kasetlerim ve büyük ihtimalle Atari'm de duruyor olacak zaten.
Ben de mümkün
Atari'm
olmazdı.
Dediğim yani Famicom cihazım büyük ihtimalle duruyor olacaktı. Yani ben üniversitedeyken de arkadaşlarıma diyordum. Ben işte eski cihazları seviyorum vesaire. Yani retronun adını bilmezken bile zaten benim hani retrodan bir kopamayış durumum vardı. Hı hı. Arkadaşlarıma diyordum hani Atari işte yok Atari salonu oyunları zaten. Yani hep böyle topik açmaya çalışıyordum. Arada hani konuşmaya çalışıyordum. Ki hala açık Atari salonları falan vardı biz fakültedeyken. Yani benim için hiç geride kalan bir mevzu değildi. Ben bu eski işte Nintendo oyunlarını araştırırken eski arcade oyunlarını araştırırken karşıma artık bunlara retro dendiğini gördüm. Hı. Yani retroyu duyup da bu mevzu nedir acaba gibi değil. Sadece konunun içinde olduğum o benim üstüme geldi gibi oldu.
Anladım. Sen Durul?
Herkes gene ufak gelişini gibi anlattı. Daha önceki konularda da konuştuk gerçi ama ben de yani gene Cengiz'in dediği gibi işte şeydeyken, lisedeyken, cartayken, curtayken de ben hala bilgisayarda işte eski Ultimate Mortal Kombat oyunlarını ya da işte Street Fighter Alpha türümlerini oynamaya devam ediyordum. Benim ilk Famicom'um da hala duruyor evde bir yerde. Ama hani benim tekrardan bu mevzulara geri dönme durumum yani geri dönmeden ziyade aslında işte lisedeyken Game Boy'um vardı. O zaman için eski bir cihazdı o. Fakültedeyken bu Game Boy'un gene suyunu çıkartmıştım ben. Hani gene sokakta ne oynanır diye bakarken NGHD bir tane alet gördüm abi. Çok da hoşuma gitti. Edindim bir tane. İşte Engage'in kendi oyunlarını oynuyorum. Tam da işte şey dönemi. Mobilde 3 boyut dönemi. Yani retro'nun tam tersi. Her şey fütüristik olmaya çalışıyor. Böyle en alakasız oyunları bile 3 boyutlu yapıp
olduğundan öte yapma.
İçine sıçıyorlar böyle. Hani 2 boyutlu olsa daha güzel olacak oyunlar. Bir baktım ki bizim bu eski işte Famicom'da oynadığımız işte Super Mario 3'ler, Batman'ler, Jart'lar, Jurt'lar emülatör denen bir nane sayesinde bu Engage'de oynanabiliyor. Oradan ben başladım. İşte NES, Pico Drive'la Genesis çok fazla oynadım. Oradan tekrar bir retro'ya kanca atmış oldum. Ondan sonra Game Game Boy Advance diye bir tane alet var ve biraz önce bahsettiğim Street Fighter Alpha 3 çalışıyor burada. Yanıp tutuşuyorum en sevdiğim oyunlardan biri emüle etmek için ama Engage'in de ciğeri yetmiyor Game Boy Advance emüle etmeye. Ne yaptım ben de? Gittim bir tane Game Boy Advance SP'yi aldım flash kartla. Ondan sonra zaten bu el atölyeniz ben zaten çok severdim deyip devamı geldi. Hatta Ozan hatırlar ben ilk başladığım zaman işte ya ev konsolu ben çok fazla düşünmüyorum abi ben el konsolu toplayacağım derken sonra böyle bir hale aldım mevzu.
Sen de Ozan durumlar nasıl?
Ya sanırım en geç girenlerden biri benim gaming kısmına. Retro ile ilgili aslında bir ton malzemeye az çok ilgi duyuyordum ben. Eskiye nostaljik ürüne ve bunları elde etmeyle ilgili bir sıkıntı var kesin bende. Çünkü çok şey yani kaset plak işte takı
kutu oyuncak.
Yani kutu oyuncak işte kitap yani seviyorum bu şeyleri biriktirmeyi. Gene fakültede bir gün işte Durul ve Koral diye bir arkadaşımız var. O da retro gaming ile ilgili bayağı iyidir. Onlarla muhabbet ederken benim bit pazarına sık sık gittiğimi biliyorlar. Rica ettiler işte Game Boy çıkıyor mu, konsol çıkıyor mu. İlk olarak aslında Koral'a malzeme bularak başladım. Kendime değil.
İşte senin geç girmen bize yaradı zaten. Evet, başta yani bize çok düzdün sen.
Sonra tam girdim yani, hiçbir şey bulamıyoruz artık.
Ben bizim yani, koleksiyonumuzda ondan yani, düzdü. Üçte birini Aras düzdü.
Sıkıntı yarattı tabii daha sonra kendime de biriktirmem. Çünkü şey yani haliyle sabahın 4'ünde bazen gecenin 12'sinde gidip malzeme buluyordum. Ve sabahına dağıtıyordum bunları arkadaşlarıma. Ama konsola doydu kime verdiysem. İkinciler, üçüncüler artık verilmeye başlandı. Artık dedim ben de bu işi çok seviyorum. Zaten çocukluğumda herkesin olduğu gibi hatıralarım var. Ki arcade kabinlerle ilgili inanılmaz hatıralarım var. Atari salonlardan çıkmadığım için. Ben de biriktirmeye başladım. Bu şekilde arkadaşlarım sayesinde oldu diyebilirim aslında. Yani belki de beni bıraksaydılar, benden böyle bir ricada bulunmasalardı. Ben hani retro gaming ile ilgili bu kadar yoğunlaşmayacaktım. Hani iki tane Game Boy'la kurtarırdım paçayı diye düşünüyordum da biraz sardık yani.
Ama hem çok keyifli retro gaming hem de bit pazarında yani bundan 3-5 sene evvel biz bit pazarına gittiğimizde çok makul komik fiyatlarda cihazlar oluyordu. Hem ucuz hem çok keyifli hem de aynı tabanı paylaştığımız arkadaşlar var. Sohbet edebiliyoruz, zevk alıyorduk. Yani benim daha çok ben video oyunlarını her zaman seviyordum ama Cengiz gibi bir süreklilik yoktu. 8 bit bitti, Sega falan bitti. Uzun bir süre konsol olmadı bende.
Ben direkt 8 bitten PC'ye geçtim zaten.
Ama PC 8 bit değilmişsin. Yani o kadar bir PC'ye ben geçmişsin.
Ben 8 bitte geçtim. Onu ne yapacağız?
Nasıl?
486'dan Famicom'a geçtim ben.
O sen büyük atlayış yapmışsın. Ben PC'ye geç. O PC demiyorum. Ben onu kullanmadım zaten. Ha, tamam. IBM'i kullanmadım zaten.
Tamam. Başta biraz hani esprili yaklaştık. Sabah kalktık. Anne ben retrocu oldum dedik ama bazen oluyor yani arkadaşlar benim yaşıtım benden büyük ya da ufak olan arkadaşlar bu şeyleri bendeki eve gelince bu cihazları görünce ya ben de merak salıyorum. Ben de toplamak istiyorum. Ne alayım ne toplayayım gibisinden şeyler söylüyor.
Ama problem şu ki hani şurada 4 kişi kendi hikayesini anlattı. 4 kişinin de evinde 100'den fazla konsolu var. Herkes koleksiyoncu olmak zorunda mı bu mevzudan zevk almak için? Hayır işte bir onu anlatalım dedik. Yani
retro gamer olmakla retro konsol veya retro oyun koleksiyoncusu olmak çok apayrı şeyler. Yani retro oyundan zevk almak için aslında konsolun kendisine sahip olmaya cidden gerek yok.
Çoğuna sadece, gerek yok.
Sadece tabii bazı istisnalar var. Onların da altını çizeriz birazdan da. Sadece doğru kontrolcüyü bulmanız gerekiyor. Artık hangi platformda emüle ediyorsanız bunları.
O zaman şöyle söyleyeyim. Bir başlık altında alayım ben bunu. Dediğim gibi hani arkadaşlar geliyor. Ben örnek veriyorum. Ya ben bir tane Nintendo alacağım. Retro oyun oynayacağım diyor. Ama Nintendo ne? Yani hani kafasında Nintendo kalmış. Peki biz bu retro oyunculukta, retro video game'de bu konuda hiçbir bilgisi yok. Daha önce oynamamış ama bir şekilde katılmak istiyor. Yani eski oyunları deneyimlemek istiyor. Bir şekilde bir yerlerden biriktirmek istiyor.
Belki güncel modern retro oyunlardan birini oynadı. Aa ne güzelmiş bu pixel art. Belki ben bunların
indilerden.
Evet. Hani orijinalleri nasıldı acaba bunun diye merak etti.
Burada kullanıcının, oyuncunun kafadan girerken ilk yapacağı şeyler neler olmalı sizce?
Bence kendini iyi tanımalı ve kendisini ateşleyen şeyin ne olduğunu iyi değerlendirmeli. Mesela Durul dedi ya indie oyun. Indie oyun. Oynadığı indie oyun onu hangi noktadan yakaladı? 16 bit grafiklere mi benziyordu? 8 bit grafiklere mi benziyordu? Hani oradan bir önce kendisini eğer tavsiye alacaksa da çok iyi ifade etmesi lazım. Abicim ben böyle bir şey oynadım. Oyun budur. Benim gözüm çok ısındı. Kalp oldu böyle gözlerim falan. Bunu gördükten sonra demesi lazım. Tavsiye. Hani ben eski oyun oynamak istiyorum. Ne oynayayım? Böyle bir şey yok.
Öyle bir şey var. 16 bit 8 bit yaşında insanların insanların gözünü korkutmayalım abi. Çünkü hani adam ulan ben mühendis değilim bir şey değilim.
8 bit 16 bit desin demiyorum.
Hayır hani.
Ne ateşlediyse bize onu söylesin yani.
Ateşlemek değil abi. Yani şu anda işte Stranger Things dizisini herkes izliyor. Bu diziyi çeken adamların 25 yaşında olduğunu kimse bilmiyor yönetmenleri. Yani bilmiyorum. Adamlar 80'ler pornosu bir dizi yapıyor ve yaşamadıkları bir zamanı bir nostalji duyuyorlar. Neden? Çünkü 80'ler artık o kadar sündürüldü ki 2000'li yıllarda bile tekrardan 80'leri sevebiliyorsun. Benim de işte MSX hiç hayatımda görmedim çocukken. Ne olduğunu bilmiyordum. Ya da işte Sinclair bilgisayarları sevmem gibi. Şu anda da öyle bir akım merakım var. Retro oyun oynayacağım. Ben nasıl oynayayım diyor. Yani senin yok dediğin şey var. Bunu yapmak için de abi ne yapmak lazım? Hani sıfırdan ben retroya kafalama gireceğim, içinden geçeceğim diyorsan test edilmiş, onaylanmış, garantili şeylere gireceksin. Tutup da şimdi Sinclair Spectrum alıp da alakasız alakasız oyunlar değil. En çok hangi konsollar satmış? Yani biraz mesela, okuma lazım.
Bu arkadaş derse ki bana, abi ben hani hiçbir yatırım yapmadan emülatörde önce bir göz atacağım. Hayır, o zaman derim.
Emülatöründe ne olduğunu bilmiyor adam. Ben retro oyun oynayacağım diyor. Ben de diyorum ki hani ilk başta kendini tanı dedin ya. Hani bu herifin ya kitap okumaya başladığın zaman ilk 30 sayfa hiçbir şey anlamazsın. Mal gibi okursun. Ondan sonra kendine gelmeye başlar ya öykü.
Ben anlamıyorum. Burada.
Hani bu ama hayatında ilk kitabı okuyorsun ya.
İlk kitap diyorsun.
İlk retro oyun oynuyor
işte. Retro mevzusu da böyle. Yani ilk gireceğin zaman abi benim kesinlikle önereceğim bazı şeyler var. Super Nintendo ile başla abi. Super Mario World oyna. F-Zero oyna. RPG denilen mevzu nedir? Yani bunları okumasının tek elbette ki yapılması gerekiyor ama yani böyle bir adama ben hazır bir paket verebilirim abi. Bak şunları dene diye. İşte NES'te Super Mario 3 oyna. Ve kendi kendine de ki işte F-Zero oynadım. Hiç hoşuma gitmedi. Need for Speed daha güzel bence. Tamam. Eski tip pikselli grafik oyunları, yarış oyunlarını sevmiyorsun. Metal Slug diye bir şey oynadım. Aşık oldum abi. Tamam o zaman sen 16 bit piksellere hastasın demektir. Amiga diye bir şey var. Çok hoşuna gidecek senin. Gibi daha sonra dallanmak lazım. Ama ilk başta kesinlikle Mario diye bir şey var lan. Yani retro'yu zamanında da modern zamanlarda da defalarca kurtarmış bir vatandaş Mario. Git bir Mario oyna. Mario 1 sıkıcı olabilir ama işte mesela kim sorduysa bu tarz bir soru. Six Golden Coins abi. Hem çok basittir hem kısadır. Ya da işte Super Mario World. Biraz daha zorlayabilir ama hani Super Mario World seviyorsan platformer seviyorsundur abi. Sevmiyorsan da herhangi bir platformer seni kesmez zaten. Sevmiyorsundur.
Aslında kendini tanıması için de Mario'ları şöyle baştan sona bir göz atsa şey yapar yani. Aynen. Hangi tarzı sevdiğini
yani
bulabilir.
En çok oynanmış oyunlara bir gir bak. PlayStation klasikleri nedir? Ya da işte Nintendo 64'te Super Mario 64'ü gelip Mario böyle değildi diye bir bozulma. Bir bak bir de öyle 3D platformer diye farklı bir tarz var. Hani tarzlara hakim olmak lazım. Biraz bunu da yaparken de her zaman olduğu gibi en popülerlerden başlamak
ama
en iyisi.
Bak, günümüzden geriye giden bir oyuncu Nintendo 64'ü yadırgamaz zaten.
Şöyle söyleyeceğim
ne kadar boktanmış diyebilir. Hani işte hani
yetersiz bulabilir.
Horizon günümüzdeki Zero falan şeye oynayan bir adam yani.
Ben burada şeye giriyorum. Gülfer'le biliyorsunuz biz otururuz oynarız. Geçenlerde işte bir oturduk Uncharted'ın başına 6,5 saat oynadık yine bitmedi Uncharted. Neyse Gülfer güncel grafikleri, güncel oyun sistemlerini daha çok seviyor. Gülfer geriye doğru gittince PlayStation 2'ye, PlayStation 1'e falan çok ciddi burun kıvırıyor. Ya oynayamıyor yani gitmiyor bende diyor. Ama iki boyuta geçsin. Hani günümüzden geriye giderse tık 16 bite geçsin. Super Nintendo'ya, Mega Drive'a geçsin ya da arcade klasiklerini oynasın. Tamam diyor bu oyunlar güzel tam bana göre diyor.
Immersion dediğimiz
o
bu
arası yok.
Arası yok değil aslında.
Hani Gülfer için yok.
Hayır bak oyuncu. Mesela onu diyorum. Tetris dediğin oyunu normalde burun kıvırırsın ama bir tek elinde o varken kafaları yedik dedin. İşte bu immersion dediğimiz dalma mevzusu. Sen de senin hatun abi mesela PlayStation 1'de kendini çok ispat etmiş bir tane oyun verip de yalnızca onu oynama durumunda kalsa çok büyük ihtimalle hani tamam şu an elimde bu oyun var ve ben video oyun olarak bunu oynayacağım diye onu kabullendiğin zaman abi gerçekten oyuna dalabiliyorsun. Mesela korku oyunu ikiniz de hatunu çok seviyorsunuz. Resident Evil 2 grafikleri rezil gözükmesine rağmen inanılmaz kaliteli bir oyundur. Hani Resident Evil 2 mesela PlayStation 1'de bir 10 dakika oynadıktan sonra evet ben de pre-rendered background'dan nefret ediyorum ama 10 dakika geçtikten sonra oyunun içine dalınca o grafik problemleri ve oyunun ilkelliği artık gözünü görmez evet oluyor.
Çocuk öncesi dönemde bizim de normalde ilk aldığım retro konsolu ilk aldığım dediğim o hafta mesela ne geldi? Mega Drive. Mega Drive'ı kuruyordum buraya.
İlk
o bizim
sistem geldi yalan söylemiyor.
Evet, örnek. Yani ne geldiğini inan şimdi de hatırlamıyorum.
Eline geçen mi
yok kargodan geliyor. Kargodan, ya. Tamam. Kargodan geliyor. Satın aldım bir yerden veya bir pazarından buldum getirdim. Kuruyordum televizyonun altına. O bizim orada artık asıl konsolumuz oluyordu bir ay boyunca. 1,5 ay boyunca. Hani orada PlayStation 2 varmış, 3 varmış. Onun bir önemi yok. O bizim artık hani tanıyacağımız, bileceğimiz konsol oluyordu. Öyle mesela özellikle Dreamcast geçtiğinde elimize Sega Rally'de ya, rekor üzerine rekor kırıyorduk. Anlatabiliyor muyum? Hani çok yüzeysel bir oyundur aslında Sega Rally. Hani tam fiziğine alışmak zordur ama oyun olarak çok sığ bir oyundur. Ama rakip olarak biz onu hani tek oyunumuz oydu ya. Oyun oynayacaksak bunu oynayacağız arkadaşım. Tribüne girdik ya bir kere. Oyun çok sığ bir oyun olmasına rağmen ve birbirimize hani rekabet oluşmasından dolayı o oyun bizim için çok zevkli bir oyuna dönüşmüştü.
Bence sizin orada yaptığınız hani bu ay konsolu çok mantıklı ya ve
ilk zamanlar böyle yapabiliyorduk. Yani çocuktan sonra olmadı.
Konsollara hakkını vermek için çünkü bizim gibi insanlar çoğu zaman o konsola hakkını vermiyor. Çünkü alıyor ilk aldığımızda hepimizde o heves var. 10 gün bakıyoruz ya da 10 saat bakıyoruz. Rafın birine giriyor. Hakkını yani vermek açısından sizin yaptığınız gerçekten iyi bir yöntem.
Dreamcast'ı çok yorduk biz. Mesela o Power Stone mevzu. Power Stone'u orada araştırabilir arkadaşlar eğer retroya girmek istiyorlarsa. Power Stone çok güzel bir dövüş oyunu. Hatta bir gün oynayalım ya.
Oynayalım tabii.
Tamam
oynayalım.
Adamlar oyunların biraz günümüzden daha kalitesiz gözüktüğünü ve oyunlara dalmak için biraz vakit vakit geçirmek gerektiğini, biraz oyunlara ve sistemlere kendilerini adamaları gerektiğini anladılar. Okey. Nerede oynayacak abi bu herifler oyunları? Retrocu olacak bunlar. Herif 17 yaşında.
17 yaşındaysa maddi sorunları var demektir. Yani bu konuya
kendi parasını kazanmıyor
demektir. Yani donanımlara heves edip edip daha sonradan bunların hani bir şekilde elinden çıkarmaya çalışması, işte hani sonuçta memnun olmayabilir değil mi? Şimdi bir şey diyecektim de Durul anladı benim ne diyeceğimi. O yüzden şu anda toparlamaya çalışıyorum.
Ya 17 yaşındaki şimdi, adamın elinde abi ne vardır?
Başla abi.
Telefonu vardır, tableti vardır, bilgisayarı vardır. Çok evet. Büyük ihtimalle bilgisayarı olmasa bile telefonu ve tableti vardır. Bu telefonda ve tablette Bluetooth kontrolörler bir tane 30-40 liraya satın alıp da neler oynayabiliriz? Şu an 2017 yılındayız abi. 2017 yılındaki telefonlar inanılmaz kuvvetli. En dandikleri bile NES, Game Boy, Game Boy Advance, PlayStation 1 ve hatta PSP emülasyonu yapabiliyorlar.
Evet, PSP işte çok işin içinde süper bir durum.
Yani daha yani Amiga'sını, C64'ünü falan Sinclair'i, Minclair'i var. Bunları hadi yeni girenlere hardcore sistemler olduğu için tavsiye etmiyorum. Onları bazen bir oyun açıp da MSX oyunu açıp bu ne lan ben de diyebilirim çünkü. Direkt soğutmayalım ama cep telefonunda bayağı bir mevzu götürdük. Bilgisayarda emülasyon diyeceksek zaten bizim emülasyon diye bir bölümümüz var. Oraya alalım sizi. Bilgisayarda emülasyon bayağı derin bir mevzu. Yani son güncel iki sistem hariç bilgisayarda bugüne kadar çıkmış çoğu şeyi emüle edebiliyorsunuz iyi kötü.
İyi bir bilgisayar varsa.
İyi, yani iyi bir bilgisayar varsa dediğim ekran kartın yoksa.
Vasat da olur yani.
Benim ekran kartım yok. HD 4000 grafik kullanıyorum ben. 1.5 GB RAM'li. PlayStation 1 oyunlarını gayet güzel emüle edebiliyorum. Dreamcast oyunlarını ya da işte GameCube oyunlarını idare edecek şekilde emüle edebiliyorum. Zaten bu sistemler ve gerisini saydığın zaman çok fazla sistem ediyor.
Yani elimizde zaten bir hani 17 yaşındayız ve yeni giriyoruz dedik. Elimizde zaten bir emülasyon makinamız var demek.
Çok büyük ihtimalle.
Büyük ihtimalle var demektir. Tabletimiz var, telefonumuz var. Yani mesele şu. Hani o ekranın üzerindeki tuşlara dokunarak oynamaya çalışmasınlar gözünü sevdiklerim. Yani bir tane kontrolcüye yatırım yapacaklar. Yani yatırım yapacakları şey iyi kötü fiziksel bir kontrolcü benim tavsiyem oldu.
Çünkü hani retro mevzuda ne oynayacaklar? En çok platformer oynayacaklar. Gırla var ya da işte shoot 'em up oynayacaklar. Bunlarda da fiziksel tactile kontrolcü için hani yalvaran oyunlar başka türlü oynanması mümkün değil. Hani Cengiz'in dediği gibi
iPad'e Mario attım ama çok kayıyor. Oynayamadım ben onu
falan demek yerine bir kesinlikle kontrolcü denesinler.
Şimdi o zaman retro'ya giriyoruz. Elimizde düşük bir bütçe var. Bu bütçeyi en efektif şekilde kullanmaya çalışıyoruz. O kadar deneme yanılma yapacak şansımız yok. Bunun için emülatörleri, emülasyon yapan elinde mevcut bir cihaz varsa bunu da bir deneyimle arkadaş diyoruz.
Evet, karar verene kadar.
Bir gör nesin ne değilsin diye.
Evet. Çünkü yani 300 lira Dreamcast'e verip de bu bana göre değilmiş deyip 200 lira elinden çıkartması travmatik olacaktır vatandaş için.
Ve bu emülasyonlar sayesinde, emülatörler sayesinde de Cengiz'in başta dediği kendi oyun zevkini tanıma olarak belli bir yol kat etmiş olursun. Diyelim ki belli bir yol kat ediyoruz ama 3-5 bütçemizi genişlettik. Bir cihaz alacağız ama emülasyon da yapsın istiyoruz diğer konsolları. Bir iki tane cihaz örnek verebilir miyiz? Ya benim aklıma PSP geliyor mesela. PSP
çok mantıklı.
Şimdi telefon, tablet her zaman belki o bizim istediğimiz hissiyatı vermeyebilir. Belki bir seviyeden sonra. Bir konsol isteyeceğiz elimizde.
Fiziksel kontrolleri var. Evet. Ayrı bir şarjı var. Yani biz aynen telefonun öyle şarjına bağımlı olmuyoruz.
Ve oyun cihazı bu diyorsun. Yani oyun cihazım var benim. Bir konsolum var diyorsun. PSP dışında mesela Durul sen ne diyebilirsin?
Ve her zaman olduğu gibi DS öneririm. Stratejik bir seçim yapmak istiyorsak soft modlu bir tane 3DS alırsak, buna da bir tane R4 kart takarsak Game Boy Advance, Game Boy, DS ve 3DS bütün oyunları oynayabiliyorsunuz.
Game Boy Advance
bu 3DS ilk çıktığı zaman çok pahalıya çıkmıştı. Ondan sonra çok dramatik bir fiyat düşüşü yaşadı. Ve ilk etapta pahalıya alanlar kendilerini keriz gibi hissetmesinler diye Ambassador Edition dediler bunlara ve 10 tane abi şey verdiler.
Evet.
Game Boy Advance Virtual Console oyunu verdiler. Virtual Console'un da şöyle bir durumu var. Sen bir tane bile Virtual Console oyunu yaptığın zaman o sistem için bir tane emülatör yazmış oluyorsun. Evet. Injection dediğimiz bir sistemle mesela adam yalnızca Zelda Minish Cap çıkarttı Virtual Console'a.
Evet, onun içerisinden çıkarıyorsun.
Sen o ROM'u çıkartıp başka,
aynen,
başka bir ROM dosyası atarak neredeyse bütün Game Boy Advance ROM'ları için kullanabiliyorsunuz ve işte 3DS'in hack alemlerine biraz girildiği zaman bu oyunların da çok fazla olduğunu göreceksin. Yani 3DS'de en az Wii kadar stratejik bir cihaz. Ha, şimdi ulan retro'ya yeni giriyoruz. İşte soft mod dediniz, Virtual Console dediniz. Ne diyorsunuz lan siz? Durumu olacak.
Ne yapsınız lan?
Yine ben yani bu mevzuya girerken aslında Wikipedia'dan açıp da bir oyun konsolu tarihini bir ince bir okuma yapmak lazım maalesef.
Bu arada
ama işin zevki bu zaten.
Yine şunu söyleyebiliriz hızlı bir şekilde. Emülatör cihazı taklit eden yazılımdır. ROM oyun kartuşlarınızı veya oyun medyalarınızı taklit eden data paketleridir. Yani siz o data paketini, yani oyun medyasını taklit eden data paketini oyun cihazını taklit eden yazılımın içerisine sokup çalıştırıyorsun.
Bunu bu. İşte bilgisayarlarımızda, cep telefonlarımızda illegal gri yoldan da yapabilirsiniz. Ya da işte biraz önce bahsettiğim gibi güncel konsollarda da işte bir PlayStation 4 aldığınız zaman bile dikkat ederseniz içinde PlayStation 1 oyunları satın alabiliyorsunuz online marketten. zaten. Yasal emülatörlerde kullanabilirsin.
Peki bunların yanında yani bir emülatör kullanıyoruz. Tamam, emülatörleri kullandım ama emülatörden de çıkmak istiyorum. Hala günümüzde biraz önce bahsettik. Nesmin'de bahsettik. Klon cihazlar var. Evet. İşte Micro Genius'lar var. Hala
Retronlar var.
Retronlar var. Bunlara girerken mesela NES'i deneyimlemek için şeyi şiddetle tavsiye ediyorsunuzdur herhalde.
Famiklon cihazları.
Famiklonu. Tabii ki. Yani bu Famiklonlar mesela almaya gittim. Çarşıda pazarda şimdi üstünde futbol topu olan Micro Genius'lar da var. Bunu alırken
tenis topu olacak abi.
Bir kriterimiz var mı? Neye var, bakmamız gerekiyor? Hani şeye mi? Koduna mı bakacağız? Malzemeye mi bakacağız?
Çarşıdan, pazardan sıfır Famiklon almayacağız. Çünkü bunların hepsi şu an Çin'de yapılan kibrit kutusu kadar devre kartı olan çok kalitesiz cihazlar. Ha ya abi ben bit pazarına girmek istemiyorum. Sahibinden konuda hiç kimsenin ağız kokusunu çekmek istemiyorum. Tamam git al sen gene kırtasiyeden Micro Genius'u. Hani oynanmayacak kadar kötü değil çoğu. Hani yine onların da aralarında bayağı şey var. Mesela bu kare gibi olan var
onu,
ya.
Onu almışken
üstü renkli yanına, olan.
Yandaki elektronikçiye gidip bir tane de adaptör alın. Çünkü ya ikinci kullanışında ya üçüncü kullanışında ya cihazı patlatıyor ya adaptör arıyor.
Tamam evet.
Öyle bir sıkıntı var.
Kaliteli adaptör. Bir tane adaptör o zaman. Evet. Kolları üstünden çıkan çok zor olmayacak maalesef.
Ve rezil olacak. Kablosu da çok, çok kötü.
Güzel geçti. Güzel olmayacak zaten.
Yani kol ya benim mesela kendim için geliştirdiğim yöntemlerim var. Tamam. Ama bu arkadaşlar onu nasıl tavsiye edeceksin? Mesela ben Famiklon cihazda orijinal NES kolunu kullanabilmek için adaptör yaptım kendim mesela.
Ya zaten yokluklardan sırf bir şeyler icat etmeye başlıyoruz. Hobinin derin kısmı da bu ama hani birden de okyanusu gösterip insanları
evet,
hani
korkutmaya gerek.
O kadar yok ki kendiniz yapmak zorunda kalıyorsunuz falan diye korkutmayalım. Ama evet hazır aldığınız şu an sıfır alabileceğiniz sistemler genellikle kötü olacaktır ve en azından bunları güzelleştirmek için bir harcama yapmanız gerekecek.
Şöyle bir şey olabilir. Mesela benim geçen gün buna kafa yoruyordum işte. İyi kontrolcü çok kilit bir nokta oyunlardan zevk alabilmek için. Hadi grafik biraz jailbar olur hani ekranda parazit olur. İşte ses biraz kısık olur falan. Bunları hani bir kenara bıraktık ama senin oyunla direkt etkileşimin gözle kulakla olduğu kadar sonuçta direkt komutu girdiğin sistem önemli. Supercom 72 cihazlar var mesela. Supercom 72'ye direkt hani yine sahibinden .com'da bir yerlerden veya hani gitti gidiyor oradan bulabildiğin orijinal NES kolunu takıp orijinal etkileşimle oyunu oynayabiliyorsun.
Supercom aldıkları zaman da ama bu sefer 72 bin kartı derdine düşüp bütçeyi bayağı aşacaklar.
AliExpress'ten 150 oyunlu NES formatında şey alacaklar.
Evet bu güzel çözüm.
40 lira civarında. Ben yani, geçen gün bakmıştım. Alacağım çünkü de devamlı sallıyorum. 40 lira civarında bir fiyatı var.
Elimde bir tane Supercom 72 gövdesi var. Hani bu en iyi nasıl değerlenir gibi düşündüm.
Doğru.
Üzerine dedim şey takarım. 150 oyunlu kartuş. Orijinal NES kolu takarım.
Madem sıfır sistemlerden nasıl girebileceğiz ona devam edelim. Zaten çok az sıfır sistemimiz var. Seyyar konsol istiyorsak da arkadaşlar retro olarak gene AliExpress'ten ya da yurt içinde de satanları bulabilirsiniz ama en uygun fiyatlısı AliExpress'ten olacaktır. GB Boy Color diye bir tane cihaz var. Bu da Game Boy Color'ın donanım klonu. Yani Game Boy Color'ın içinde ne varsa aşağı yukarı aynı donanım var içinde ve Game Boy Color ve Game Boy kartuşlarını oynatmaya yarıyor. Kendi içinde de sanırım 60 tane falan oyun var. Ve işin güzel tarafı bu alet Game Boy'ların aksine ışıklı bir ekrana sahip. İlla ki sıfır bir sistem alacağım diyorsanız Game Boy tarafında da bu şekilde bir alet alabilirsiniz. Ha bu aralar YouTube'da çok popüler olan 8-bit Boy diye bir cihaz var mesela.
NES oyunları var değil mi?
Onun içinde NES oyunları var. Çok tavsiye etmiyorum çünkü biraz evvel bahsettiğimiz emülasyon dediğimiz nane. O konsola o kadar para bayılacağımıza Serkan'ın söylediği gibi şu lafı duymaya çok hazır olun abi. O parayı o alete vereceğime gider PSP alırım emülasyon yaparım. Çünkü PSP gerçekten emülasyon bakımından çok zengin bir alet ve şu an biraz problemli bir aleti göze aldıysak veya şanslıysak 100 liraya ya da 150-200 lirayı da gözden çıkarttıysak sorunsuz bir tane PSP ikinci el alıp gayet güzel hazır kırılmış vaziyette kullanmaya başlayabiliyorsunuz.
O zaman madem satın almaya başladık bir şeyler satın almaya başlıyoruz. Bu retro alışverişleri yaparken retro oyunlara dair alışverişleri yaparken izlememiz gereken ya da izlemememiz gereken yollar nedir? Bunlar işte alışveriş yapmak için AliExpress'i tercih etmek, işte sahibinden.com'u tercih etmek, bildiğimiz bilmediğimiz adamlar. Genel olarak alışveriş yaparken ki dikkat edilecek sac ayakları nelerdir?
Konsol fiyatlarına eBay'den baksınlar abi ilk başta. Çünkü dikkat edilmesi gereken en büyük şey yani tamam kavun gibi arkasını kokla, şurasına bak, burasına bak eyvallah onlar önemli de. İlk başta sen daha konsolu almaya karar verdiğin zaman kazık yeme. Çünkü yalnızca bu cihazları satarak ailesini geçindirmeye çalışan bazı vatandaşlar var memlekette. Ve bu cihazları size satmayı herkesten daha fazla isteyen bazı arkadaşlar var. O yüzden de ne dedim? İşte Durul Super Nintendo dedi. Super Nintendo alalım bir tane. Ya da Super Nintendo oyunları oynatabileceğimiz Wii alalım. Tamam. eBay'e giriyoruz. Arayacağımız konsolu yazıyoruz Super Nintendo. Daha sonra sol taraftan sold listings ya da satılmışlar listesinden ortalama kaç paraya gitmiş buna bakıyoruz. Orada ortalama 70 dolara gidiyorsa Super Nintendo, Türkiye'de bir Super Nintendo'ya yanında 2 tane nadir oyun var diye 350-400 lira bayılmayın arkadaşlar. İlk başta kazık yemeyin yani.
O zaman bu konuda senin bir Facebook grubun var. Yani çoğu insan seni oradan tanıyordur. Retro Gaming Takas Pazarı mıydı? Neydi? Tam ismini de bilmiyorum. Böyle girip çıkıyoruz da.
İki tane grubum var. Biri o. Biri de Retro Kültür.
Retro Video Oyunları Kültür Ekibi.
Retro Video
kendi,
Oyunları.
Kendi grubunun adını bilmiyorum. Bir de bana laf ediyorsun.
Retro Video Oyunları Kültür Ekibi diye bir Facebook grubumuz var. İkisi de aslında bu işe yeni başlayanlar için iyi bir kılavuz olabilir. Tabii Cengiz'in YouTube kanalında kesinlikle izlenmeli. Baştan sona. Ya karşılaştırmayı Durul'un dediği gibi kesinlikle işte eBay sahibinden AliExpress gibi böyle bir üçleme ki birkaç tane daha çok iyi database oluşan satış sitesi var. Onları da kesinlikle zaten bulacaklardır.
Video Games Price Listing
yani mesela. Buraya kadar gelen bir retro gamer zaten bu karşılaştırmayı yapmak zorunda çünkü şey az önce Durul'un bahsettiği 350 liralık 500 liralık konsollar heves kırar, zarar ettirir ve başlamadan bitirir bu işi.
Ya yok değil var 500 liradan cihazlar yok mu? Yani gidip de retroya girerken Amiga 2000 ya da Neo Geo falan almaya lüzum yok abi. Ufak ufak başlayın mevzu ya.
Tabii ki.
Bakalım retro oyunu seviyor musun yani?
Belki daha sevmiyorsun yani. Hani ana bu ne çökmüş diyeceksin.
Bir heves ettin ama yani.
Peki Ozan sizin bu satış grubunda falan böyle insanların şikayetleri de geliyordur. Çünkü şeyleri de onaylıyorsunuz. Tabii ki gelmez olur. İlanları da onaylıyorsunuz. Hani buradan senin gördüğün insanların sıkıntı çektiği noktalar var mı? Ya şunu arkadaş yapmayın böyle ya. İşte yapmayın.
Burada vidanjör satmayın arkadaşlar. En son sildiğim ilan bu. Vidanjör satmaya çalışıyordum.
Yani. Ya, lafını kesiyorum. Hemen diyeceğim. Bir geçenlerde gördüm. Video, hatta sen mi gösterdin? Video kaset.
Onaylamadım ben.
Üstünde etiket de yazmıyor. Hiçbir şey yazmıyor.
VHS mi?
VHS caz çallak kaset. İçin boş mu?
Eski bir şey. Hayır. Ha. Eski bir şey buldum. Oyuna da benziyor. Evet. Para eder mi?
Yani, şimdi yani. İki grubun farklı şey dertleri var. Biri tamamen bu kültürle, bu ekürüyle ilgili. Biri tamamen satış ve takasla ilgili.
Ve ısrarla birinci de satış ve takas yapmaya çalışan arkadaşlarımız
işte var. En büyük zaten oradaki en büyük sorunlardan biri.
Bir furya var. Biri bu furyanın akıntına kapılıp akından etkileniyor. Diğerleri de sürüklenenlere neler çakabiliriz onlara bakıyorlar.
Yani çok fazla yani. Tabii ki. Yani satış sayfasında bir defa şey defalarca dile getiriyoruz. Biz orada yöneticiyiz ama kimseye kefil olmuyoruz. Kimseye tavsiye vermiyoruz.
Ben birkaç kere onu belirttim.
Yönlendirmiyoruz.
Zaten.
Ona rağmen hesap soruluyordu mutlaka.
Ya aslında çok da hesap soran olmuyor. Bazen referans gibi bana gelip bu adam bu adamdan alışveriş yaptım mı abi? Ya da bu adamdan şunlar alacağım işte fiyat doğru mudur? Yani elimizden geldiğince düzgün cevap vermeye çalışıyoruz ama en sonu altı çizilmesi gereken şey ikinci el dünyası. Retro gaming dediğimiz şey. Dünyanın her yerinde ikinci el. Yani kutusunda aldığınız birinci else zaten açmayın sakın. Yani öyle bir şey alırsanız sakın açmayın.
Ambalajında.
Yani gidin ikinci elini alın bir de.
Yani bu kültürün gaming ile ilgili değil. Retro kültürünün tamamı eğer sıfır alıyorsanız açılmaz. İkinci el kutusuz ya da kutusu açılmış bir şeyse sonsuza kadar kullanın. İkinci gün öldürebilirsiniz de kullana kullana. Çok yoğun kullanın. Yani
bu sakın
ve bunun hiçbir garantisi yok. Yani
bu sakın açmayın şeyden mi geliyor? Oğlum bu çok değerli. Sakın açma mı? Lan bu sonradan yapılmış kazıklanıyorsun. Sakın açmadan geri verme. Hangisi şeklinde?
İkisi de olabilir. Yani,
i̇kisi de olabilir.
Ama zaten bunu çözecek kadar bu işe girdiği anda o sahteleri zaten bir şekilde ayırt edebiliyorsun. Çok az var. İşte biraz önce bahsettik. Nesmi'nin kulunda
bir
biraz
sıkıntılı. Referans isteyen arkadaşların şöyle bir şeyle karşı karşıya olmaya hazır olmaları lazım. Yani nedir? Tamam bir adamdan ben alışveriş yapıyorum. Hiçbir kazığını yemedim ve hakkında kötü konuşamam veya bu adam bak dikkat et diyemem. Ama o adam belki adam seçiyor.
Evet.
Hani belki oluyor. Yolacak adamla yardımcı olacak adamı
hayır, oluyor da bu dediğin oluyor yani. Oluyor. Kesinlikle yani, oluyor.
Biz bunu bilemeyiz. Bilsek de söyleyemeyiz. Ayıp olur. Anlatabiliyor muyum? Hani etik olmaz. Çünkü adam bize çok iyi davranıyor. Ne yapacağız?
Abi şöyle bir dilemma var bir de. Hani retro cihazları alacağız dedik. Ian Ferguson diye bir adam var. Bu da kendi yalnızca retro oyun ve retro cihaz konsol sattığı bir dükkanı var. Adam diyor ki abi ben artık Game Boy satmak istemiyorum. Klasik DMG'lerden bahsediyorum. Bu hep Game Boy yazınca ilk çıkacak beyaz konsol. Neden abi diyorlar? Çünkü ben Game Boy sattığım zaman o cihazlar çok yaşlı. Ekranları çok kötü durumda. 4 gün sonra onun bozulmayacağının hiçbir garantisi yok. Yani çalıştığına emin olduğum konsolu bile satıp da 2 gün sonra abi bunun ekranında dik dik çizgiler çıktı geri geldi defalarca oldu. O yüzden de ben Game Boy'ları çok ciddiyim bedavaya veriyorum artık. Oyunlarına para
oyun
versinler.
Alana, oyun alana bedava veriyorum falan diyordu evet.
Çünkü hani gerçekten de abi retroya girdim işte ne bileyim ben işte Master System alacağım. Game Gear alacağım bilmem ne. Ya bunlar problemli cihazlar abi. Yani Master System 2'de Game Gear'da ne bileyim işte PSP'nin ilk modelinde yani bazı mimli cihazlar var. Sen bunu satan adam art niyeti olmasa bile size verirken tamamen çalışsa yani. Bile yani 2 hafta sonra o cihaz sizin elinizde patlayabilir.
Durduğu yerde gidiyor ya.
Tabii canım.
Durduğu yerde gidiyor.
Aynen öyle. Yani sen bütün koleksiyonunu kutula koy. Ondan sonra bir sene sonra elindeki cihazların yarısı bozulmuş olacaktır.
Evet. Ben Supervision'ı çalışır bir şekilde rafa koydum. Lan şunu bir oynayayım dedim. Ekranın yarısı yok. Ne yapacağız?
En önemli parçan
değiliz. Ve ekran önemli yani.
Hayır. Supervision koleksiyonların önemli parçası.
Bu şeyde de bu retro video oyunlarında da işin hem zevkli hem de kabus tarafı bu tamirat olayları herhalde. Yani buna girecek insanların da el bebek, gül bebek bakıyorlarsa cihazlarına biraz tamirat işine girecekler gibi gözükür.
Çok hastası değilsen ilk başlarken o orijinal donanımı alma tavsiye. Yani ya gerçekten tank gibi konsollar var. Mesela PlayStation 2 ya da klasik Xbox. Gerçekten öküz gibi cihaz bunlar. Hiç olmuyor bunlara maşallah.
Sağlam ken eline geçtiyse özen göstermen lazım bozmak için. Özen yani direkt bozayım şunu, evet, ben diye yani uğraşmam lazım.
O tarz bir cihaza yönelmek lazım. Ya da yani çok hastası değilsek mesela Cengiz'de Vectrex diye bir alet var. Abi cihazın yanında nefes almaya korkuyorsun yani. Ulan bir şey olacak mı? Bir şey olacak mı acaba diye. Yani o kadar spesifik ya da ne bileyim o kadar narin. Aa ben...
Narin mi bu cihaz? Bana çok şey geliyor ya. Kütür kütür cihazı. Narin bir cihaz mı?
Çok kolay bozulabilir.
Hadi ya. Ama çok güzel.
Ya da işte ben kökünden gireceğim abi retronun deyip de işte Intellivision ya da Pongtur böyle bu tarz aletlerle yani çok tavsiye etmiyorum.
Zevk almayacağın makinayla başlama. Onu da ancak emülatörle anlayabilirsin.
Cengiz'in çok güzel bir lafı vardı. Cengiz hazır buradayken ben söyleyeyim. Benim elimde yalnızca bu konsol olsa ben bunu gerçekten yani standart oyun makinem olarak kullanır mıyım diye soruyorum bir şey almadan. Hmm. Diye bir aralar soruyordu. Artık yapmıyor o işi.
Çünkü kalmadı ya. Ne alacak?
Ya o tabii
istediği kalmadı derken aldı. Şey istediği kalmadı.
Yok tabii bir şey söylüyordu. Alacak şeyi kalmama durumu var. Hepimizde var da. Ama ilk başlarken bu gerçekten hani işte süpervizyon dedi. Abi süpervizyon almayın ya. Onu oynamayacaksınız. Abi,
süpervizyon benim elime çok hasbelkader geçti mesela. Hani ben bedavaya yakın bir fiyata aldım. Süpervizyon neden aldım? Oynamam. İşim olmaz. Ama ben onu bir televizyon yarışması çocukların yarıştığı 4. ve 5. sınıfların yarıştığı bir televizyonda yayınlanan işte bir bilgi
yarışma programı.
Lanet olsun söyleyemedim işte. çok fazla görmüştüm ve merak ediyordum. O bir merak unsuru. Bazı şeyleri de sadece merak ettiğim için alıyorum. Mesela yakın zamanda sağ olsun Gökhan abiden TV Game 15'i satın aldım. O da mesela tarih olarak önemli bir cihaz.
Önemli bir cihaz, evet.
Ona o şekilde baktım ama mesela CPC 6128 var bende.
Evet, onu ben alacağım senden.
Ya ona vakit ayırmak istiyorum aslında. Onu keşfetmek istiyorum ama öyle bir vakit yok.
Maalesef.
Yani onu baştan keşfetmek için benim vaktim olmadığını biliyorum. Ya ona ne yapacağım bilmiyorum. Yani şu anda duruyor. Üstüne bir şeyler koyabiliyorum. Artık hani üst üste de koyacak yer kalmadığı zaman herhalde ona yolu göstereceğiz.
Şimdi tamirat işine falan da baktık. Artık yavaş yavaş retroda hani belli bir yere geldik. Belli bir şeylerden zevk alıyoruz. Yurt içinden de alışveriş yaptık ama bazen geliyor ki yurt içinde bulamıyorsun. Ya da fahiş fiyatı bu. Bu işin bir de yurt dışı alışveriş ayağı var. Gerekli işte yedek parça bazen bulamıyorsun. Ya da burada satılmamış oyunları istiyorsun. Bu gibi durumlarda hangi kanalları izlemeliler?
Ya zaten
mesela senin kendine özgü çok güzel bir kanalın var. Ablam.
Evet. Yurt dışında şimdi yurt dışından bir şey almak hiç problem değil. Yurt dışından bir şey getirtmek problem. Yani tamam ben Vectrex'e aşığım. Çok işte Vectrex istiyorum. Aman bana her yerime Vectrex istiyorum ama param da var. Ama bunu kargoya koy yani güzel bir şekilde paketleyip kargoya verecek adamı bulmak mesela.
Vectrex'i yani, biraz daha hani görmeyen arkadaşlar için arada, ekranda da geçer.
37 ekran televizyon aldığınızı düşünün internetten. Onun gibi bir şey yani. Vectrex'i yazarak
yani şeydir. Tüplü bir ekranı olan evet. Bir oyun konsolu.
Yani bu tip ağır cihazları getirtmek mesele. Çünkü ağır cihazın zarar görmesi için çok hızlı bir şekilde çarpması veya çok yüksekten düşmesine gerek yok. Yani mesele Vectrex özelinde veya ağır cihazlar, büyük cihazlar özelinde bir kere güvenilir satıcı bulmakta veya ne yaptığını bilen. Hani güvenilmez değil adam ama yaptığı işe hakim değil. Üç boyutlu düşünemediği için ürünü düzgün paketleyip yollayamıyor. Bunun gibi sorunlar var bir kere. Öncelikle bunları en baştan kabul ederek girmeleri lazım yani yurt dışı alışverişine. Ha oyun getirtmek, kartuş getirtmek sadece maddi külfet olarak riskli. Yani bir 5 dolara oyun alıyorum ama Amerikalı bana onu 5 dolara yollamıyor ki 7 dolar falan tutuyor buraya yollaması en basit kargoyla. Baloncuklu zarfa koyup bana yollaması 5 dolarlık oyunun 7 dolar. Ne oldu sana oyun? 12 dolar oldu.
Türk lirasıyla çarpıyorsun ister istemez.
Evet.
Yani 50 lira civarında ben, bir şey geliyor.
Benim mesela öyle bir problemim yok. Neden? Çünkü Almanya içerisinde yapmaya çalışıyorum bütün alışverişlerimi ve Almanya'da ablam oturuyor veya diğer başka akrabalarım da var ama diğerlerine o kadar tabii nazım geçmeyeceği için ablamla hallediyorum. Ablamın adresini veriyorum irtibat adresi olarak. Bütün yaptığım alışverişler ablama geliyor. Ablam da onları yılda bir kez bana getirmek üzere evin bir kenarında biriktiriyor.
Bu yurt dışı alışverişlerinde işte popüler olarak bildiğimiz eBay var. Hı-hı. AliExpress var. Başka...
Şimdi orijinal ikinci el ürün satın almak istiyorsanız AliExpress bir seçenek değil. Hı. Çok kısıtlı donanımlarda bazı geri dönüşüm kullanıcıları var. Eski donanımların gerçekten ya tam olarak ya da anakartını vesairesini parçalayıp tekrar sirkülasyona sokuyorlar.
Engage satmıştı bir ara ya AliExpress, evet, refurbished.
Hani böyle satıcılar var. var ama çok nadir. Satıcıya denk geleceksin ki onun da devamı yok. Adam 100 tane anakart çıkarmış, 50 tane anakart çıkarmış Famicom'lardan. Onları satıyor. Yani ben onu bir alternatif olarak burada tavsiye edemem ama Amazon. eBay her zaman, Amazon her zaman bir
Amazon
seçenek.
Amazon DE hazır Türkiye'de gönderme yapıyorken listeden seçeneklerden Türkiye'ye shipping'i olan ürünleri seçtiğiniz zaman evet. alabiliyorsunuz.
Bir de Türkiye içerisinde fiyatları değerlendirirken bir de eBay'deki fiyatları değerlendirirken şöyle düşünmesinler. Hani ben eBay'den 3 dolara alabileceğim şeyi neden sana 40 lira vereyim falan gibi veya neden 40 lira çok fazla bir fark oldu da neden sana 20 lira vereyim? Çünkü shipping vermeyeceksin o kadar. Çünkü gelecek mi gelmeyecek mi dert etmeyeceksin. 2 gün sonra elinde olacak. 15 gün sonra elinde olmayacak. Hani bu gibi şeylerin avantajını da düşünmek gerekiyor.
Bu arada Amazon dediğim aklıma şey geldi ya. İşte Superboy gibi ya da işte şey gibi. Gene aynı firmanın mıydı bu şeyler?
Hyperkin'in
şeyi var. Sega Mega Drive oyunları oynatan cihazlar var.
Evet var. Yani, Retrobit'in falan var galiba.
Yani aslında son 5 senedir sıfır olarak satın alabileceğiniz şeyler var. Super Nintendo, Genesis ya da NES oyunları oynatabilen seyyar cihazlar var. Bu cihazların çoğunu da televizyonda bağlayıp oynayabiliyorsunuz. Burada televizyon demişken retro mevzusunun en önemli ayağı televizyon değil mi?
Televizyon da onu mesela hani cihazlarımızdan en iyi görüntü alma gibi bölüm yapmak
Hayır,
istiyoruz.
Hayır yani televizyonu nasıl bağlayacağını anlatmayacağım ben bu insanlara ama hatta şey tüplü bile demeyeceğim. Sen ama bu hani
retroya gireceğim.
Oyun konsolu deneyimini.
Hangi televizyonu koyayım?
Hayır oyun konsolu deneyimini yaşamak istiyorsan sen evinde ne televizyon varsa ya da odanda ona bir bağla bir karşısına geç onun otur. Çünkü evet. bilgisayar masasının başında aldığın tadından daha fazlasını almazsan gel bul beni.
Saçımı çekse.
Evet yani mevzu iyice ilerlediği zaman daha sonra işte bizim olduğumuz gibi işte belli marka tüplü televizyonlar hatta profesyonel tüplü monitörler, RGB bağlantılar, komponent bağlantılar
var mı
giriyor.
Var mı o kadar ciddi alan ya?
Bazı manyaklar var.
Kesinlikle var. Ben bir iki tane tanıyorum.
Yani oraya kadar gidebiliyor iş ama en azından yani elinizde belki bir Raspberry Pi bile varsa ki onu da anlatayım daha sonra. Bunu bir LCD televizyona bağlayıp önüne geçip bir kablolu bir kolla bir oynayın onu.
Kablosuz seçenekler de var tabii.
Kablolu oynayın ayağınız takılsın düşünün.
tabii onun da retro bir havası var. Şimdi biz artık retroda onu aldık bunu aldık diyelim. Yalnız bizim küçüklüğümüzde de öyleydi. Bazı anne babalar video oyunlarının çocukları insanları asosyalleştirdiğini düşünüyor ama ben tam tersini düşünüyorum. Yani şu anda burada bir sosyal ortam içinde paylaşıyorsak bu video oyunları sayesinde hepimiz birbirimizi yani ben en azından üçümüzü bu şekilde tanıdım. Bu retro oyun konsollarına teknolojilerine merak duyanların buluşma platformları nelerdir? Yani sadece Facebook'tan mı görüşürler? Böyle kulüpleri var mıdır? Ya da yurt dışında bu olay nasıldır? Bizde nasıl işliyor? Böyle bir şey var mı?
Ya zaten bu retro mevzusuna girenlere tavsiye veriyoruz ya. Eğer çevrelerinde onlarla dalga geçecek veya onlarla bu heyecanı paylaşacak insanlar yoksa büyük ihtimalle zaten kısa soluklu olacaktır. Hevesleri tabii gençler için söylüyorum. Bu işe nostaljiyle bağlanan insanların durumu biraz daha farklı.
Onlarda da aynı şey var
ben
ya.
Ben retro cihaz toplamaya başladığımda benim gibi bir manyak daha var mı diyordum ama çok varmış yani.
Valla kız arkadaşı tarafından azar işten Atari 2600 aldı diye benim bir arkadaşım var. Çok ağır retrocu değildi ama adam 80'leri çok seviyordu.
Bir şeyin nostaljisi adamda.
Yani 80'leri çok seviyordu ve gitti bir tane Atari 2600 Junior aldı. Oynuyordu da. Severek de oynuyordu. İnanılmaz bir tepki aldı kız arkadaşından.
Bu işte bak bir de hani heyecanı paylaşmak ayrı bir de kınamak ayrı. Kınayan insanlar da olabilir sizi. Hani dalga geçeni boş ver. Ya bu ne bu çöpü niye eve getiriyorsun falan filan diye konuşacak insanlar da olacaktır.
Bozuk çevrede cihazları
anneniz, sevgiliniz, eşiniz,
tamircilere kuzeniniz. Götürmeyin mesela elinizdeki bozuk cihazları. Mesela herkesten duyduğum şey işte 80 model, 90 model bir tane oyun konsolunu, PlayStation 1'i, Nintendo'yu, televizyon tamircisine ya da bir elektronikçiye götürdüğüm zaman
abi bu çok eskimiş ya sana PlayStation 4 verelim.
Yanıtını duymayan ben görmedim. Ben Cengiz bir işe bununla başladı.
Evet şey bunu anlattım mı ben daha önce podcast'te?
Sanırım Master yok.
İşte Master System 2 geldi abi çalışmıyor çok hızlı anlatayım. Gittim tamirciye Onur Çarşı diye bir yer var İzmir'de tamircilerin toplandığı alt katta bir yere indim. Abi dedi işte bu dedi çok eski bunu ne yapacaksın oyunlarını da oynamazsın bunun zaten ben sana PlayStation 1 satayım. Bunu tamirle kim uğraşacak ya kimse uğraşmaz dedi. Çıktım yukarıdan havya aldım eve gittim yani bari kendim tamir edeyim diye. Nitekim de internetten tutorial'ları öğretici videoları izle izle cihazı tamir et.
Yani bunu ne yapacaksın bu oyunu da oynamazsın tepkisi çok büyük ihtimalle alacaksınız etrafınızdan buna da hazırlıklı olun.
Dördümüzün de eski video oyunlarına merakı bu dünyadaki modadan önce başladı.
Hep ama biz kendi... biliyorduk. Önceden biz biliyorduk.
Siz yokken biz vardık.
ama bombayı elimizde bulduk. Fiyatlar patladı. Böyle istediklerimiz ulan bu 2 sene önce kaç paraydı şimdi ne istiyorsun diyoruz adamlara. Peki sizce bu moda daha böyle şişip şişip devam edecek mi ya da ne zaman biter? Milletin artık hevesi geçecek dediğiniz
sizin. Sönmeye mahkum ki. Ama
yani yakın aynı. Zamanda sönecek gibi gelmiyor bana.
Sana hani... yakın zamanda gelmiyor.
Hayır tabii.
Popüler cihazlar var ve garip bir şekilde cihaz bazıları eskidikçe daha da değerlenmeye başlıyor. Mesela şu anda belli bir tatlı alanı var diyelim bu eskilenmenin. Mesela şu an işte Amiga oyunları, Commodore 64 oyunları, Atari 2600 oyunları gerçekten 1 dolara bir dolu bulabiliyorsun. Ama NES oyunları şu anda altın çağını yaşıyor. Super Nintendo oyunları kopmuş gitmiş vaziyette. Bundan 5 sene öncesine kadar Nintendo 64 oyunları şöyle hiç fiyatı yokken şu an yavaş yavaş eskidiği için Nintendo 64 oyunları da fiyatta peak yapmaya başladı.
NES oyunlarında şöyle bir analiz görmüştüm ben. Yani bana da haklı olabilir gibi geldi. Piyasanın içinde olmadığım için çok bilemiyorum Amerikan piyasasında. Fantastik fiyatları olan oyunların fiyatları normale düşmeye başladı. Normale derken 1000 dolardan 500 dolara düştü gibi normal demek istiyorum. Ama 3 dolarlık oyunda artık 11-12 dolar gibi şeyler duymaya başladım ben. Hani çok değersizler ortalama bir oyun fiyatına çıkmaya başladı. Aşırı fantastik fiyatı olanlar da az fantastik fiyata düştü diye bir şey duydum. Hani
internet piyasası da çok dalgalanmaya elverişli bir yer olduğu için mesela işte bu YouTube'da retro yayın yapan, yıllardır yapan, hatta bu retro akımını artık başlatan işte AVGN var. Angry Video Game var. Bu arkadaşıyla pazartesi günleri işte pazartesi günleri bir oyun oynuyorlar. Seçtikleri bir klasik oyunu yarım saat falan oynayıp yayınlıyorlar. Hangi oyun oynarlarsa daha sonra piyasada oyun pahalanıyor abi. Nintendo'da mesela hiç bilinmeyen bir oyun oynadıkları zaman, neydi uçaklı oyun ismini unuttum. Herkesin bilmediği, popüler olmayan bir oyun oynadılar ve bir hafta sonra oyunun fiyatı 4'e katladı.
Top Gun falan mı lan?
Yok Top Gun değil, şey teyyare uçuruyordun yanlama. Yani ben bilmiyordum Fantasy oyunu.
Fantasy falan değil.
Yok ben bilmiyordum oyunu ve baktığım zaman da gerçekten fiyatın arttığını gördüm. Ya da mesela bir tane vatandaş deney için elinde 4-5 tane olan bir kartuşun fiyatını eBay'den kontrollü ilan girerek arttırmaya çalıştı fiyatını ve başarılı da oldu. Çok daha fazla fiyatlara listeletebildi ürünleri ve delikanlı bir arkadaşmış. Satmak yerine açıkladı. Arkadaşlar bakın hani işte biraz önce söyledik, Ozan'la price listing falan siteler var. Ama bu sitelerde hani işte eBay, Amazon, Cartchurt sitelerin toplamının bir fiyatını veriyor size. Oluyor. Hani bunu da lütfen şey yapmayın. İşte bir haftada dramatik bir şekilde fiyatlar değişebiliyor. Dehşet paralar harcamayın. Biraz bekleyin. Hani bir oyun alacaksan ya da bir sistem alacaksan sabırlı ol. Biraz bekle ve düzgün bir fiyat bulduğun zaman al.
Tabii bu işin biraz daha koleksiyon tarafı.
Ya şöyle hızlı bir örnek vereyim ben mesela. 2000'lerin başında Türkiye'de çizgi roman, özellikle ikinci eski çizgi roman inanılmaz derece hit almıştı. Yani
hit mi almıştı? Ben çok dipte fiyatlar alıyordum o zamanlar ya. Ya bugünün parasıyla yani şöyle 1 liraya sana, falan alıyordum yani.
1 liraya da bırakmışsın arada. Çünkü o 1 liralık çizgi romanlar bir anda 25'ten 300 liraya falan denk geliyordu. Felaket bir simsarlık dönüyordu.
Ben 200 tane çizgi romanı bir çocuğa hediye ettim sonra. Ben de çünkü benim çizgi romanla geldim hani diyoruz ya, hobiler değişiyor. Benim hobim kabuk değiştirir ve o çizgi romanlar bende şey oldu.
Kalabalık
ama değerini bilecek yani okuyacak birine gitsin dedim. Onu satışa koydum.
Ya ben elimdeki bir kopya DVD'leri bile birinin işine yarasın diye kargoyla bilmem nereye yollarım, hatırlamıyorum.
Bir çocuk benle almak istedi. Telefon falan açtı, böyle 9-10 yaşlarındaydı. Kaç defa aradı ama belli yani çocukta sıkıntı var. Belki de anasından babasından gizli de oluyor. Koli dedim, al dedim koçum bunları sen okursun. Bu kaç defa aradın. Bunlar bana sana benden hediye olsun dedim. Yoldum. Çok da sevindiğini düşünüyorum.
Ozan da anlattığı gibi aradı. Sonra çocuk tanesini 250 liraya okudu. Ya, şu an Porsche biniyor.
Ya tabii ki dönem farklı. Şimdi 2000'lerin başına dönersek çizgi roman neden artıyordu? O dönem sahibinden ve gitti gidiyor gibi iki tane merkez açılmıştı ve bir kuşak hiç bilmiyordu onu. Şu anda maalesef internet döneminde yaşıyoruz. Yani dalgalandırmayı biraz önce YouTube videosuyla eBay'e koy, yüksek fiyat ver. Bir hafta sonra onun ortalamasıyla düşer ama gene yüksek fiyata satarsın kafasıyla yükseltebiliyorsun. Eskiden o yoktu. Eskiden İstanbul ne söylerse o vardı. İstanbul o dönem yükseltiyordu, yükseltti. Bu da öyle olacak. Şu anda o zaman 300 lira satılan şeyler şu anda 100 liraya zor satılıyor. Video game böyle olacak.
Ben yani bir senelik, 2,5'larda bu yakın mıdır uzak mıdır sizin için bilmiyorum ama 2,5 seneye falan artık söner
yok,
gibi geliyor.
Yok olma. Söner mi?
Şimdi bana öyle geliyor.
Çok
öyle
yakın değil. Bir hayır. Zaman abi 2,5 seneye.
Bak, şöyle, yakın bir zaman işte.
Mümkünü yok.
Hani jenerasyonların geçmesinin
mümkünatı yok. Evet.
Jenerasyonun geçmesi gerekiyor. Mesela şu anda NES jenerasyonunun paralandığı dönem.
Evet.
Mesela Atari jenerasyonu, Atari 2600 jenerasyonu paralandı. Atari 2600 oyunlarını aldı, oynadı, bıktı, doydu. Rafa koydular veya sattılar.
Bir dolar şu an oynar.
Oyunlar şu anda ucuz. Şimdi NES jenerasyonundayız. NES çok uzun sürdü abi. NES'in bir orijinal NES dönemi var. Bir de bizim yaşadığımız Famicom dönemi var, uzatılmış.
Sonra retro kısmı, çok cool bir şey diye sıfırdan giren adamların
evet,
devri
yani, var. Yani o zaten hani o akıntıyı onlar yaratıyor. Hani şu andaki akıntıyı zaten onlar körüklüyor da bu fiyatların yüksek durmasının nedeni mesela 85 ve 95 yılları arasında çıkan oyunların. Çünkü o jenerasyon şu anda yavaş yavaş paralanıyor veya henüz paralandı.
Beyaz yakalı.
Onlar satın alma gücüne sahip. Bir süre sonra PlayStation 2'ler de yükselecek.
Başladı.
diyorsun.
Bence yükseldi. PlayStation 3 çok bence avantajlı döneminde.
Şu an evet.
En avantajlı PlayStation 3.
Düşünsene NES'in popülerlik dönemi PlayStation 1'i de kapsıyor. NES'in hani NES oyunlarının popüler olma dönemi. Hı-hı. PlayStation 1'de yani PlayStation 1 ile birlikte söner yani sönerse. Tamam, ancak ki o da biraz ister. O hani 7 yıl 8 yıl falan ister yani.
PlayStation 1 oynamak zahmetli bir şey ama NES kadar çok olmadı retro diyarında PlayStation 1 oyunları.
Evet.
Hani o ilkel 3 boyutlu grafikleri insanların çok midesi kaldırmadı.
Evet, ağır tercih.
Benim burada hani bazen gördüğüm yine arkadaşların olay var. Retrocu olmak şey değil yani bir etiket değil retrocu olacağım diye bir şey yok. Retrocuyum diye kasmaya gerek yok. Gördüğüm şeylerden biri bir oyun gösteriyor arkadaş. Ya ben bu oyunu çok seviyorum. Oynamaktan da keyif alıyorum. Ya sizce bu retro mu? Retro olsun istiyorum. Ya arkadaş yani.
Günah değil.
Yani oyna ya. İster retro ister değil. Sen şeysin. Oyunu seviyorsun. İster retro olsun ister olmasın. Yani bunun için böyle bir kastırmak ya da ben külliyen retrocuyum. Kahveyi de sedef bardaktan içmek istiyorum. Buna gerek var mı ya bu kadar kasmaya?
Oradaki 4 kişi de modern oyunlar oynuyor. Yani Ozan Ultima'da oynuyor. Dedemden kalmış oyunu. Açıp Diablo'sunu, Cartını Curtunu da oynuyor adam yani. Hepimizde. Sende PlayStation 4 var. Ben fakir olduğumdan 360 oynuyorum.
Ben PS3, PC işte.
Yani bunu, ne olursak. Yani bu şey bazen saçma kaygılar oluyor. Bunu çok kastırmamak
lazım. Ya işte bu sanırım az önce bahsettiğimiz gibi değindiğimiz özenti kısmı.
Evet, zümreye yani, ait olmayı.
Ya yani, biraz özentiyle başlarsın zaten.
95'li çocuk yani zaten kendisi retro bizim için. Yani 95'li 95'li çocuk ne kadar retrocu olabilir ki? Yani ancak şey olur. Özenen bir çocuk olabilir. Ama herkes de var bu. Yani döneminde yaşamak zorunda değilsin. Retro gamer olmak için. Yani retrocu olamazsın belki. Yani
retrocu olmak ya da olmamak matah bir şey değil. Kötü bir şey değil zaten yani, bunlar yani.
Oraya kaldığımız şey.
Yaşlılık be. Neresi iyi bir şey.
Tabii canım.
Bence değil yani.
Hardcore retrocu olmanın hani abi bir oyun oynadım ama modernde diye gocunmanın hiç alemi yok. Yani o zaten
ya da saklaman gizlemesi.
Problemli bir durum yani.
PlayStation 4'ü saklaman evde.
Ben retrocuyum aslında. Bunu kim getirdi bilmiyorum. Eşim almış galiba.
Kavga edenler var ya. Diyelim ki 2002 yılında bir oyun çıkmış. Arkadaş bu retro mu?
Evet.
Retrodur. Hayır retro değildir. Şu sebeple. Ya arkadaş oyna ya.
Dreamcast retro oyna ya. Değil mi diye.
Retroysa oynayacaksın da retro değilse oynamayacağım mı? Sevgiysen oynarsın sevmezsen oynamayacaksın. Yani.
Yine biz çok uzattık. Son bir soru soracağım. Eğer sizde de başka söyleyecek bir şey yoksa o soruyla bitireceğim. Video oyunları dışında retro ile ilginiz, merakınız var mı?
İşte benim şeyler var. Figürler var. Video oyunlarının dışında. Yani gene şey koleksiyon mevzularına giriyor.
Ama retro ile ilgili mesela Koral'da da şey var. Figür koleksiyonu var ama çoğunda çok fazla yeni de var.
Yani Koral'da yeni dediğim figürlere baktığın zaman abi Terminator, RoboCop, Predator gene...
Oğlum adam patır patır almaya devam ediyor. Ondan bahsediyor.
Hayır yeni ürünler ama yine retro temalı şeyler.
Ha okey. Okay.
Yani benim de mesela şeyler yani oyuncak tutkum çocukluktan geliyor. Çocukluğumdaki figürler var. Eski G.I. Joe'ları bulursam bit pazarında Carta Jurt'ta ya da eski Kenner Star Wars'ları bulursam çok seviniyorum mesela yine retro. Yani herkes büyüdüğü dönemi sever ya ben 90'lara dair şeylere bayılıyorum abi.
Ya ben bahsettim biraz önce gerçi.
Ayırmıyorum.
Yani, ayırmıyorum hakikaten yani. Sen hani çok aslında çok fanatik bir retro gamer da değilim. Hani benim için efemera ürün de çok gönül bağıyla bağlanabiliyorum. Yani bir gırgır dergisini görünce Turgut Özal dönemi bir gırgır inanılmaz benim için. Ya da bu televizyon ekleri vardı eskiden pazar günleri verir. Hani bazı sayılar inanılmaz böyle retro olabiliyor benim için. Ya da bir plak ya da bir ciklet, oyuncak, figür.
Senin yani, gelpaze biraz daha geniş.
Bayağı, ya ben gazoz kasası bile aldığım oluyor yani. Yani bira şişesi aldığım oluyor zaten az çok bilirler.
Takip edenler.
Takip edenler her şeyi alabiliyorum.
Yani benim de oyuncaklara ve retro tarzda robotlara merakım oluyor. Benim hani biraz daha hani mümkünse 90 öncesi 80'lerin de ilk yarısından falan olursa çok makbule geçiyor. Veya tarz olarak en azından hani 60'larla 85 arasındaki robotlar çok hoşuma gidiyor. Ama bunları toplayabiliyor muyum? Hayır. Hem peşine düşmek çok pahalı. Hem evde barındırmak, bir yerlere sokturmak uğraştırıcı bir şey. Yani ve ben hani sıkış tepiş olduğu zaman ben de darlanıyorum açıkçası. Kullanım kolaylığı veya izleme kolaylığı olması gerekiyor benim. O yüzden merak etsem de, ilgi duysam da toplamamaya çalışıyorum.
Benim de ya şu an itibariyle video oyunları dışında retroyla çok aman bir şeyim yok.
Forma olsa?
Forma olsa şöyle bir şey var. Forma olayı sergileyememekten, formaları benim sergilemek de, çok dertli bir şey. En azından hepsini çerçeve yapacağım, bir şey yapacağım. Çünkü bir yerde saklı, katlı koyamıyorsun, gözükmüyor. Açıkta tutamıyorsun, kirleniyor, yıkamak istemiyorsun. Yıkayamazsın onu. Hı hı. Sergilemesi zor olduğu için o bende şu anda beklemedi. Nadas'ta küllenmiş bir şekilde. Bir imkanım olursa sergilecek bir camlı dolap yaptırırsam bir gün, daha büyük bir evde olursam tekrar alevlenir. Ama şu anda video oyunları biraz daha yukarıda. Benim aldığım notlar böyleydi. Kafama takılan size soracaklarım bunlardı. Sizin söyleyeceğiniz başka bir şey var mı?
Sanıyorum yok. Yani retro girişlerik ama ama yine başka başka şeyler konuştuk artık. Ya zaten başlığa takılıp da çok bilgi aldığını düşünerek gelen arkadaşlardan bu, özür dileyelim.
Ya sonuçta bu şöyle bir şey. Bizim burada söylediğimiz bir anahtar kelimeyi adam açıp zahmet edip Google'a yazarsa, bir yere yazarsa
adam olur lan.
Yani biraz Allah Allah.
Her şeyi de bizden beklemeyin arkadaşım.
Ben daha konuşmak istemiyorum.
Ozan uzun zaman sonra aramıza katıldı. İnşallah bundan sonra da diğer podcastleri kaçılmaz, vakit bulur katılır. Bu dakikaya kadar bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bu dakikaya kadar sabrettiyseniz eğer bir like butonuna da tıklarsınız. Belki iki kelam da yorum yazarsınız. Hepinize teşekkürler. Bir dakika önünde görüşmek üzere.
Bye bye.
See you later. Bye.